Arkadaşlar, bir pazar sohbetlerinden daha tekrar hepinize merhabalar. Biz yine buradayız 3 kişi olarak. Play Alone, Keep Club'in ve Saryade olarak. Yine bak sonunda Saryade.
Saryade.
Üçümüz hazır ve nazır bir şekilde bir pazar akşamında da birlikte olacağız.
Bir de konuğumuz var.
Bir de yani izleyicimiz var. İzleyicili bir programız biliyorsunuz. Murat bizlerle birlikte bugün. Miskinlik ömür boyu. O da ara ara herhalde görüşleriyle bize katılabilir.
Öyle umuyoruz, evet, inşallah. O da katkıda bulunacak, katkı yapacak bizlere.
Sağ olsunlar. Bugünkü ana konumuz Türkiye'deki eğitim sistemi. En böyle başımıza bela, hepimizin bir şekilde içinde olduğu ve zannedersem hepimizin söyleyecek bir şeylere olabileceği bir konu. Bu yüzden katılımlarınızı gerçekten bekliyoruz. Başınıza gelen, hepimizin başına elbette ki bir sürü şey geldi de bu eğitim sistemiyle alakalı. Hani paylaşmak istediğiniz, ya şöyle de bir şey vardı, bakın şunu es geçtiniz diye düşündüğünüz konular olursa, size özel olaylar varsa onları da bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
Ya da söylemeyi unuttuğumuz bir şey olsun.
Veya yorumda da bulunabilirsiniz tabii. Yani sizin hani çözüm önerileriniz neler? Bunları tartışmak istiyoruz. Derya, sen ne diyorsun?
Ya ben daha tam ayılamadım hala. Dün geceden sonra. yavaş yavaş herhalde açılacağız. Bir de MSN'i bağlanmaya çalışıyorum. Bağlanamıyorum. Siz o yüzden biraz konuşun. Ben yavaştan.
Şifreyi mi?
Ya, beceriksiz bir insanım.
Hayır, şifreyi falan bilmiyorsundur. Bir de niye?
Şifreye bakarak bağlanmaya çalışıyorum. Ona
o değil. O şifre değil ki o.
O ya, nasıl değil ya?
Değil. O değil.
Ya bu saçmalamayın. Aa.
Çocuklar, canlı yayında tartışmayın mı?
Ha evet, o. tamam.
Asıl sen ayılamamışsın.
Ya hayır, ben şuradaki şifreye bakıyordum. Şuradakine bakmıyordum. Neyse, önemli değil. Birazdan bağlanırız.
Burada eğitim sistemimizde tabii işte pratiğe göre.
Berce eğitim sisteminin.
Değil mi? Evet. Bir de tabii bilgisayarla çok geç yaşta tanışıyoruz. Deyip al önümden mikrofonu.
Evet, bir
katlıysa. Yani
sizin aslında durumunuz çok daha kötü ama niye ben daha böyle ayılamamış haldeyim?
Hani niye hani bunu deşifre ediyoruz?
Ama açık ve samimi insanlarız biz. Programımız da öyle.
İşte dün ya cumartesiydi. İşte cumartesi de eğlendik. Çok güzel türküler dinledik. Burada çünkü motorcu var. Yani tamirhane gibi bir şey var.
Yani sadece programlar için gelmiyoruz buraya. Programlar dışında da buradayız ve ben motor sesi duymuyorum. Sadece pazar sohbetlerinde sanki motor sesi duyuyorum.
Bizi provoke ediyorlar gerçekten motor sesleriyle. Ya hani eğitim sisteminden hani başlayacaksak aslında tüm hayatımız boyunca olan bir süreç. 6 yaşından hani hatta ana okulunu falan sayarsak tüm hayatımız boyunca içinde olduğumuz bir kavram. Hani eğitim dersek o başka bir şey aslında. Onun aslında sözlük anlamıyla mı başlasak mesela, hani eğitim nedir gibisinden bir şey mi? Yok diyorsun.
Ben bir süreçte demiyorum. Zaten dönüyor açılmıyor mesela, gördüğünüz gibi.
Ona o kadar takmasak.
Yani evet, ama ya aslında bir yandan takalım. Belki bize ulaşmak isteyen
tabii
bir şeyler söylemek
isteyen. Tabii oradan bas bağırıyorsunuz, sorularınızı sorun vesaire diye. Sonra MSN'e takmayalım.
Niye oradan açıyoruz? Buradan açmayalım.
Ben iletişim sorumlunuzu ilan etti ya geçen Çağatay beni.
Ben mi denesem acaba?
yok, o ilk defa oradan açacağı için o biraz ilk MSN'i açarken şey yapabiliyor.
Şeyle başlayabiliriz. Hani ya eğitimden bahsedeceksek aslında birçok hani
aslında
doğrudan
eğitim sistemi.
Ya Türkiye'nin en büyük problem hatta en büyük problemi olarak görüyoruz sanıyorum. Ya görüyorum en azından eğitim Türkiye'deki eğitim sistemindeki çarpıklıkları ve hani eğitime verilmesi gerekip de verilmeyen maddi ve manevi önemi. Yani bence bizim ülkemizin en büyük problemi bu. Yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 15 milyon sadece ilköğretim öğrencisi var Türkiye'de. Üniversite çağındaki öğrenci sayısını bilmiyorum ama hani şu anda aktif olarak eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenci sayısı bir, orta büyüklükteki bir Avrupa ülkesinin nüfusuna eşit. Bu kadar yani çok büyük, çok kapsamlı ve çok fazla kişiyi ilgilendiren bir sistemden bahsediyoruz. Ve çok büyük problemleri olan yine bir yapı Türkiye eğitimi. Türkiye eğitim sistemi ya da ne diyelim, hani yüksek öğretimi gelmedim daha, gelmiyoruz daha herhalde.
Tabii tabii, yani hani onu baştan dediğimiz gibi bu ufaklıktan itibaren hani 7 yaşında, hadi 7-8 yaşında ilkokullar...
Evet, sesiniz gitmiyormuş mikrofonunuz.
Öyle mi? Tamam, biraz daha şey yapabiliriz. Tabii bu patlamayı engellemesi için tabii şu seviyeden de aslında görebiliriz, biraz sesimiz az. Onu biraz şöyle yaparsak belki daha yararlı olacak. Biraz da biz sesimizi yükseltiriz. Yani 7-8 yaşında ilkokula yazılırken aslında amaç hani üniversite. Bu mesela Avrupa'da pek böyle değil. Yani oradan başlayabiliriz. Mesleki yönlendirme Avrupa'da gerçekten çok önemli. Yani rehberlik araştırma hizmetleri çok kapsamlı ve ciddiye alınarak yapılıyor. Türkiye'de ne yazık ki bu şey yok ve işte ilkokula çocuk yazdırılırken bu çocuk üniversite okuyacak arkadaş diye yani büyük çoğunluğu insanların bunun için bu yarışa sokuyor çocuklarını.
Aslında Türkiye'de sadece eğitim sistemi değil, çocuğun ilk doğduğu andan itibaren her şey yırtmak üzerine kurulu tabiri caizse. Yani hani ortada var olan eşit olmayan bir gelir dağılımı var ve bir şekilde sorunsuz bu ülkede yaşayabilmek için değişik yöntemler deneniyor. İşte bunlardan en eskiden, gerçi şu an o kadar değil bence de, en yaygın olanı eğitimde hani daha sonra sıkıntı çekmeyeceği bir bölümü kazanıp bir ona dair bir eğitimi alıp ondan sonra iyi para kazanan ya da işte hani memurluk gibi çok derdi olmayan, evet, sosyal güvenceleri olan bir iş sahibi edinmeleri ya da hani biliyoruz yok manken olarak, futbolcu olarak yetiştirmeye çalışan bu yönde yönlendiren aileler de var. Hani o noktada üniversiteye hazırlanırken de gençler yarış atı şeklinde bilim, en iyi bilimi ve en iyi eğitimi nerede alacakları planlanmıyor ya da böyle bir dert yok kesinlikle. Hani orada sonrasında para kazanılacak biçimde bir eğitim almaları yönünde uğraş gösteriliyor. Tüm bir hayatı oturtmak olduğu için de dert, bahsettiğimiz gibi biraz daha hani bu konuda dert sahibi olan aileler ta ilkokuldan itibaren başlıyorlar. Özel dersler, dershaneler, deneme sınavlarıyla çocukları sürekli o yarışa tabi tutma halleri ya da işte İngilizce kursları, kolejler vesaire ta ilk baştan başlıyor. Ama somut duruma baktığımızda da devlet okullarına giden çocuklarda ya da yarışa sokulması için ta ilkokuldan kasılan ailelerin çocukları da ezberci bir eğitim almaya ta ilk baştan başlıyorlar. Onur bir şey söyleyecek galiba.
Aslında tabii çok hani doğru yerden, yani çok katıldığım bir şekilde gidiyor konuşma, Derya'nın konuşması da. Şöyle bir şey de hani söylemek gerekiyor. En azından şöyle de bir görüş var. Bu Türkiye'ye özgü değil, genel anlamda milli eğitim. Yani herhangi bir ülkenin işte bütün topluma, insanlara verdiği eğitim tırnak içinde zararlı da olabiliyor insanlık adına. Yani bireyi şekillendirme adına işte özgür düşünceye sahip olup olmaması ile ilgili ya da hani bazen milli eğitim gerçekten bilimsel olmayabiliyor. bazen değil, genelde. Ve yakın tarih incelendiğinde mesela, yine sadece Türkiye'ye bakmayalım, hani Avrupa'ya da bakabiliriz. İşte İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası milli eğitimlere baktığımızda hani devletin ulusu, insanları nasıl eğittiğini, ne kadar zararlı fikirlerle insanların kafasını, 7-8 yaşında, 10 yaşındaki çocukların kafasını doldurduğuna da şahit olabiliyoruz. Yani özellikle Türkiye'den bakmıyoruz ki, hani şu anda özellikle Türkiye'den örnekler vermiyorum ki hani bu dinleyenlerin bir kısmında doğrudan bir savunma refleksi oluşturmasın.
Oluşturacağız. Çünkü tam da bahsettiğimiz sebepten, yani ilkokuldan beri hani bunlara şartlandığımızdan doğal olarak da böyle bir eşi geldiğinde o savunmacı tepkiyle yaklaşacak insanlar. Hani en basiti de ilk birinci sınıftan itibaren 6-7 yaşındaki çocuklara hani Türk olsun olmasın, bu Türkiye'de eğitim kurumlarında okuyorlarsa ne mutlu Türk'üm diyene ile biten bir ezberi ilk andan, zaten daha okuma yazma öğrenmeden çocuklar.
Ondan öncesi var bence. Ondan öncesi şu, hiç daha yani yine tırnak içinde hani Türklük, politika bilmem neden önce sen çocuklara üniforma giydiriyorsun. Çocukları sıraya diziyorsun. Onlara işte marş söyletiyorsun. Bu marşın ne olduğu önemli değil. Yani İstiklal Marşı da olur, andımız da olur, başka bir şey de olur. Önemli olan koro şeklinde söylenmesi, sıraya girmiş olman ve üniformalı olman. Bütün bunlar aslında askerlikle ilgili altın şeyler hani. Yani sen işte her Türk asker doğar diyoruz ya, diyorlar ya. Asker doğmasak da 6 yaşından itibaren askerleştiriliyoruz. Evet hani tabii bu işte eğitimin daha yani işte neresinden tutsak elimizde kalabilir aslında eğitim Türkiye'de ve hani genel anlamda eğitim sistemi ve sorunlar. Hani bir bunu koyalım. Yani eğitimde zaten varoluşunda, temelinde, milli eğitimde bir sorun var aslında. Hani bir zararlılık, bir problem var. Bir de onun üzerine bunun uygulanmasında da işte sorunlar var. Dediğin gibi insanlar eğitimi, yani çocuklarını eğitime sadece işte iş bulsunlar ya da hani rahat etsinler.
Ya burada bilmem ne şeklinde lafını kesiyorum ama o zaman ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir hani devletin bu noktada uygulamalarından kaynaklanan bir problem var. Bir de ailelerin bilinç, yani bunu bilinç mi dememiz gerekiyor.
Bunun hepsi bütünlüğü aslında. Yani,
evet ama hani ayırabiliriz diye düşünüyorum.
Bir şekilde hangi, yani yarın bir gün bizim çocuğumuz olduğunda biz tutup da hani bu okullara vermeyelim, burada da sakat bir durum var deme durumunu gerçekleştiremeyeceğiz. Yani hani mesela şeyi okumuştum ben. Erkin Koray'ın işte hani kızı bu eğitim kurumlarından eğitim almamış ama hani toplumun dışında ötekileştiğin anda burada da başka bir çocuk için travma yaşanıyor ve orada da başka sağlıksız durumlar gerçekleşiyor. Hani çok alternatif de yok. O yüzden hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletin tavrı, işte onun üzerinden ailelerin tavrı birbirinden bağımsız düşünebilecek şeyler değil zaten.
Ya elbette değil ama hani konuyu ele alış bakımından demek istiyorum. Yani
şöyle diyebiliriz aslında. Bir ülke politikasının, yani hükümetlerin, devletin eğitim politikası, eğitimi politikaya alet edişleriyle ilgili problem var bir yanda.
Evet.
Diğer yanda da işte insanların, hani toplumun verilerin,
bunu kabullenmeleriyle
eğitimi nasıl kullandıkları, eğitime ne gözle baktıklarıyla ilgili iki ayrı problem koyabiliriz ortaya. İlk problem dediğimiz problem, yani milli eğitimin üzerindeki politik, işte ideolojik el.
Resmi tarih diye hatta bunu
evet, resmi tarihi var bunun, bunun şeyi var işte, hani gerektiğinde apolitizasyon, gerektiğinde hani şey, hayat amacı zerk ediyor hani insanlara. Bir bu var, bir de diğer taraftan da şey var işte, örneğin az önce şey dedik mesela, hani şu anda işte ilkokula başlayan, hani eğitim hayatına adım atan insanlar, öğrenciler genelde işte üniversite amaçlı yazılıyorlar falan. Aslında ben buna tam katılmıyorum çünkü çok kalabalık abi şey. Hani diyorum ya, 15 milyon öğrenci var. Bunların hepsinin ailesi
orada bak,
mesela bunu kız öğrencilerin yarısından çoğu mesela hani üniversite amaçlamıyor aileleri yollarken. Tamam, bizim şey, belki içinde bulunduğumuz sosyal tabaka, hani tamam çocuklarını okula yazdırırken üniversiteye gitsin diye hani doğrudan onun için yazdırıyor ama bir yandan da şöyle bir kesim var, hani rölanti gibi, yani çocuk işte okula gidecek, liseye kadar, ortaokula kadar okuyacak, yani evde olmayacak o an, çalışmayacak, öyle bir dönemi olacak o çocuğun. Bu tip bir bakış açısı da var velilerin bazılarında. Onun dışında bir de şey var tabii, işte eğitim sisteminin içerisinde de bir başka bir endüstri daha var, işte özel okullar, Anadolu liseleri, fen liseleri ve üniversite sınavları olduğu için bunlara hazırlık kurumları, işte dershaneler.
Dershane muhabbeti.
Evet, benim annem babam mesela ikisi de emekli öğretmen ve şu an ikisi de dershanede çalışıyorlar. Ve hani ben her tatile İzmir'e gittiğimde onların yanına görüyorum onların çalışma temposunu ve onların öğrencilerini ve ciddi ciddi hani acıyorum abi çocukları. Yani 10 yaşında, 12 yaşında daha hani çocuk. Ama hani işte günde 200
soru, yani şu an zannedersem Anadolu Lisesi sınavı biz ilkokul 5'teyken giriyorduk. Şimdi 8. sınıfta galiba, evet. Alıyorlar değil mi? Yani 5. sınıftaki bir çocuğun ruh hali, Allah'tan ben kazanamamıştım. İyi ki kazanmamışım. Yani o kadar da ailem işte baskı falan yapmamıştı diye hatırlıyorum, yani işte çocukluk falan da. Ya 5. sınıftaki bir çocuğu ya sistem kendisini güzel aslında götürüyor. İşte milyonlarca insan aslında başlıyor bu işte eğitim sürecine. İşte 1,5 milyona kadar eliyor en yukarı geldiğinde. Yani o 1,5 milyondan da 400 bin mi?
Ya 400 binin de işte açık öğretimi var, 2 yıllıkları
tabii
var.
Canım, tabii
hani var oğlu var. Artı bir de bundan sonra tabii işin trajikomik yanı, eğitimde işsizlik de sürekli artıyor Türkiye'de. Hani üniversite mezunları içerisindeki işsizlik oranı da artıyor. Hani artık yani dediğin gibi sistem bir şekilde alıyor götürüyor yürüyor ama hani bir yerde de yavaş yavaş hani insanlar ne yapacaklarını şaşırma noktasına gelecekler diye düşünüyorum. En azından benim gördüğüm o.
Yani Derya'nın dediği gibi herkes bir şekilde çocuğunun hani yakasını kurtarması, yani paçayı kurtarması için uğraşıyor. Mesela Türkiye'de en büyük yine sorunlardan bir tanesi eğitim sistemi içinde mesleki eğitimi hiçbir şekilde doğru düzgün yapılamaması.
Şeyde önemli bir ayrıntı bu. Mesleki eğitim dediğimiz hadise direkt sermayeyi ara iş gücü yetiştirmek üzere planlanmış ve konumlanmış bir durumda. Meslek liselerinden tutun, meslek liselerinden 2 yıllık yine teknik okullara girme durumu da bu böyle çalışıyor. İşte 2 yıllık okullara girildikten bir süre sonra stajlara hemen başlıyorlar. İşte bilimum, fabrika vesaire sermayenin iş yerlerinde ve ara güç olarak konumlanıyorlar. Hani şu denebilir, bu kötü bir şey mi? Hani insanlara iş bulunuyor belki diye de düşünülebilir ama hani burada eğitim, yani yüksek öğrenim görmüş olmuyor bu çocuklar. Hani tamamen çıraklık eğitimi gibi hangi ihtiyaç varsa işte otomotiv fabrikalarından tutun da işte turizm sektörüne kadar ara konumda ihtiyaç olan işçiler yetiştiriliyor. Yani bir çocuk turizm otelciliği seçip okumaya gittiğinde aslında niyeti ya da istediği şey orada oda temizleyicisi ya da garsonluk vesaire değil. Hani orada başka bir şey yapacağını zannederek gidiyor.
Yanlış bilgilendirme var tabii.
Bu her yerde var. Yani ben hani sanat tarihi eğitim aldım lisansta ve girdiğim sene öğretmenlik yapma hakkımız vardı. Bunun duyurusu yapılmadan bizim girdiğimiz sene anda biz de bunu kaldırdık deyip hani sadece sanat tarihi eğitim alan ve bu dalda özel sektörde ağırlıklı çalışabilir hale geldik. Öğretmen olma hakkı hiç bir açıklama yapılmadan elimizden alındı. Yine aynı şekilde dediğim gibi hani bu özellikle meslek yüksek okullarında çok fazla. Yani yüksek öğrenim aldı bizim çocuğumuz ya da işte ben yüksek öğrenim aldım ve artık şuyum denebilecek bir pozisyon yok. Yani ha ortaokuldan sonra gidip bir tamirhanede çalışmaya başlamış çocuk ve bir seviyeye gelmiş. Ha da meslek yüksek okullarında okumuş ve yine ara eleman olmuş.
Yani aslında bu da topluma şöyle bir şey kazandırıyor. Şimdi affedersin biraz çevirdim yaklaşayım. Yani şöyle bir gerçek de var Türkiye'de. Bu insanlar eğer meslek liselerine gitmeseler, düz lisede okusalar ve eğer ki imkanları yoksa iş bulma konusunda çok da büyük sıkıntılar duyuyorlar. Ben daha önce staj yaptığım yerlerde, hani ben üniversite öğrencisiydim. Ben kendi zorunlu stajımı yaparken orada meslek lisesinde okuyup da hani çocuk sonuç olaraktan bu işi kuyumculukla ilgili bir yerdeydi. Kuyumculukla ilgili lise hayatını bırakıp oradan çıraklık yapabilecekken bir yandan da en azından bir eğitim, hayatla hayata dair okulda alabileceği bir eğitim alıyordu ve hani bence bunun bu kadar da hani şey yapılmayacak bir şey olduğunu yani. Tamam bu çocuklar...
Burada sorun ama şey değil yani, sorun burada meslek liseleri ya da işte mesleki eğitim eleştirilmiyor. Burada eleştirilen şey yanlış bilgilendirme. Yani kardeşim sen üniversiteye gideceksin, üniversite mezunu olacaksın, işte yüksek öğrenim alacaksın deyip adamı sen tornacı yapıyorsun. Aslında tornacı olmanın da bir şeyi yok. Bir yani olumsuz bir tarafı yok.
Yok tabii. Hani bunun için de evet eğitimler olmalı. Hani meslek lisesini bitirenlere böyle özel eğitimler olabilir ya da hani meslek lisesine gitmeyenler ve bu işi yapmak isteyenler için de böyle eğitim alanları olabilir. Olmalıdır da. Hani sana katılıyorum. Üniversitede görmelidirler. Ne bileyim hani eğitim de almadılar ama söylenen bu değil.
Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hani kendi yaşanmışlığımdan böyle bir örnek vereyim. Hatta babam da dinliyor galiba. O da hatırlayacaktır. Ortaokulda bu işte bir sınavlara girmiştik yine. İşte denizciliktir, işte yine bu meslek liseleriyle alakalı bir sınava girmiştim. Ben SÖKE Turizmcilik Meslek Lisesi'ni...
Anadolu Meslek Lisesi.
Anadolu Meslek Lisesi, evet. Orayı kazanmıştım. Şimdi tabii ilk defa bir sınavı kazanmanın verdiği heyecanla ben buraya gideceğim. İşte Anadolu Lisesi adı da var ya, hani bir yıl hazırlık var. Ya tamam yani burası olmalı falan. Bizimkiler de tabii yani olayı biraz biliyorlar. Ya boş ver falan demeye getiriyorlar ama ben yok gideceğiz illaki okulu göreceğiz okulu göreceğiz diye tutturmuştum. Ortaokuldayım işte. Neyse biz arabaya atladık gittik SÖKE'ye Aydın'dan. Böyle 40 dakika falan bir yer. Okul dediğimiz yer zaten bir lisenin üst iki katı. Yani o zaten bir garip. Neyse merdivenlerden çıktık lisenin. İşte o asıl lisenin içinde ufak bir lise. Yani iki tane lise var aslında bir tane binada. Ben şeyleri görünce bir kendime geldim. Fotoğrafları böyle panolara işte fotoğraflar falan yapıştırmışlar. İşte servis yapıyor. İşte aşçı bilmem ne işte süslemişler tabakları falan böyle. Ben onları görünce aman dedim. Yani bu mu falan. Neyse yine hadi gel bir de müdürle konuşalım falan demişlerdi. Müdürün yanına gittik biz oturduk. Müdür şey demişti. Tam aslında bizim işte okulun kalemi işte eli yüzde düzgün. Bir tane de İngiliz işte hatun bulur. Hayatı kurtulur falan yani. Yani müdürün bakış açısı bu. Evet. Bakış açısı bu. Yani oradan sonra işte koşarcasına ben uzaklaşmıştık.
Ya bu tabii...
Ve tabii oralara gidince bir de hani 4 yıllık işte bir de o da ayrı bir sorundur. Onu da tartışırız. Yani mesleki liselerin 4 yıllık okuma şansı neredeyse hiç yok.
Evet. Şimdi çok çeşitli... Birkaç yine daha farklı sorunlar var. Birincisi benim gördüğüm. Bir kere mesleki eğitim aslında ya herkes bir kere üniversite okumak zorunda değil. Herkes 4 sene bir şey okumak durumda da değil. Hani Türkiye'nin şartları yüzünden ben mühendisim. Hani ben mühendis olmaktansa mühendis olarak çalışıp hayatımı mühendis olarak devam ettirmektense belki de bir garson olarak devam ettirmeyi tercih edebilirdim. Eğer yaşadığım ülkede hani çalıştığımın karşılığını alabiliyor olsaydım.
Peki lafını böldüm. Sen yani burada hani üçümüze de hatta dördümüze de soralım. İsteyerek mi bu bölümü seçtin mesela malzeme mühendisliğini?
Hayır canım kesinlikle. Ben çoktan seçtim. Yani ne yapmam gerekiyor? Bir mühendis olmam lazım. Niçin? İşte para kazanacağız ya hani sayısalcıyız. İşte en çok para nerede var? Mühendislikte var mecburen. Mühendislikler içerisinde puanlara baktım. İstanbul'da okumak istiyorum. İstanbul'da da okumuşken mühendisliği teknik üniversite olsun. Teknik üniversite olmuşken şunlar bunlar var deyip ona göre bir sıralama yaptım. O sıralama içerisinden de işte metalürji malzeme çıktı. Hani bu kadar böyle yani elimde bir para var hangi banka daha yüksek faiz veriyorsa oraya yatırayım ya da hangi kağıt daha iyi kar yapacaksa oraya aynen yatırımcı mantığıyla tercih yaptım hani.
Derya'yı da sorayım onun okuduğu hatta yani böyle biraz şey hani gönül verilmesi gereken bölümlerden birisi gibi kulağa geliyor. Sen isteyerek mi peki?
Yok, ben de isteyerek yazmadım. Yani bir de bu şey var ya yanlış tercih hadisesi. Bu bölümü yazmasaydım bir altındaki bölümü kazanabiliyordum ve öğretmenlik istiyordum. Sanat tarihinde hani buradan da öğretmenlik yapabilirim nasılsa diye listeye girmişti ve hani demin bahsettiğim durum uygulamadan sonra öğretmenlik hakkı da gitti. Aslında da diğer bölümü kazanabilecekken onu da okumamış oldum. Hani neyse bundan sonra konuşuruz da mesela sanat tarihi dışarıdan bakıldığında acayip keyifli, güzel, hoş bir bölüm gelir ama hani yine bu eğitim sisteminin dandikliğinden ve uygulamadaki sorunlardan kaynaklı inanılmaz sorunlar vardır mesela. Yani tamamen eziyet haline gelebilecek bir bölüm. Dediğim gibi bunu daha sonra konuşuruz. Ben de isteyerek yazmadım sana.
Şöyle bir şey var. Az önce o şey oldu söyleyemedim, bitiremedim de. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Hani gerçekten değil ve dünyada da böyle değil. Yani ekonomin sağlamsa kardeşim... Yani bir işte atıyorum bir garsona, bir oto tamircisine şu anda insanca yaşayabileceği kadar para verebileceğin bir ekonomin varsa milyonlar da çok meraklı değil aslında oturup mühendis olmaya ve hani gerçekten bu bizim algımız da biraz farklı. Hani sanki herkes işte yani mühendislik ya da işte bilmem 4 senelik herhangi bir işte okul mezunluğu, uzmanlık bizim gözümüzde biraz fazla yükseklerde. Hani işte bir yani bir kıta Avrupası ülkesi ya da Avustralyalı ya da işte yani biraz daha gelişmiş ülkeden birisiyle konuştuğunda hani hakikaten şaşırarak bakıyorlar. Çünkü mesela az önce sen şey dedin işte Türkiye'de olduğumuz için işte garsonluk mesela hani ben okul okuyup garson mu olacağım, ne kadar yadırgadım bunu. Halbuki hiç yadırganacak bir şey değil. Hiçbir farkları yok ki. İkisi de işte para karşılığında emeğini satıyorsun. Hani birinde işte biraz daha hesap kitap yapıyorsun, diğerinde yemek tabağı koyuyorsun masaya. Aslında tamamen aynı şey. Ha, ama bulunduğun sosyal statü farklı olacak bunun sonucunda. Yani sorun tamamen yine parayla ilgili. Bütün yaptığımız işte eğitimle ilgili tercihler hiç olmaması gereken bir şeyle parayla ilgili. Yani işte bir düşünsene bir doktor mesela hani ya da bir mühendis, doktor, bir mühendis ve bir aşçı ya da bir garsonun seçimleri tamamen paraya dayalı olarak. Yani bu farklılaşma parayla evet, farklılaşılıyor evet, insanlar evet, ve ben çok abes bir şey kuramadım cümleyi ama.
Ya aynen öyle. Mesela hani bir hepimiz mutlaka işte film, herhangi bir Amerikan ya da Avrupa filmi izlerken denk gelmişizdir mutlaka. İşte bir hemşireyle evli bir araba tamircisi ya da işte bir doktorla evli garson gibi durumlar çok fazla yaşanıyor. Yani Türkiye'de bunu rastlamak mümkün değil. Çünkü o eğitim denen hadise, meslek denen hadise o dediğin gibi o parasal uçurumu farkı yaratıyor. Ve hani algımız da farklı olduğu için garsonluk, garsonluk tamircilik vesaire gibi meslekleri yapanların hem parası azdır hem kültürü azdır vesairedir gibi gerçekleştiğinden hani bırakın evlenmeyi ya da sevgili olmayı, hani oturup iki kelime bir arada konuşacak gruplar gibi bile değil bizim gözümüzde. Hani orada da tam senin dediğin gibi üniversitenin konumlanışıyla alakalı bir şey bu.
Bazı ülkelerde ne iş yaptığının sorulması görgüsüzlük. Ciddi görgüsüzlük ve hani ya işte aynen dediğimiz gibi işte bu meslek gruplarının işte içinde bulundukları sosyal tabakalarla ilgili ve hani işte ekonomik eşitsizlikle, ekonomik dağılımdaki uçurumla ilgili bir durum. Bir de bir şey daha bu arada hemen çok kısa eklemek istiyorum. Yanlış bilmiyorsam dünyada sadece Türkiye'de ve Yunanistan'da dershane sistemi var. Bütün dünyada dershane başka bir hiçbir ülkede yok.
Ya bu kadar saçma bir şey yok ki zaten. Düşünebiliyor musunuz? Hani bu devlet bir eğitim veriyor. Bu devletin bir okulu var ve bu okulun amacı sana ihtiyacın olan bilgi birikimini vermek. Şimdi böyle bir kurum varken tutup üstüne dershane gibi bir şeyin olması zaten o eğitim sisteminin ne kadar kofte diyeyim Mehmet.
Şimdi bir de etütler çıktı. Etütler de pek yoktu. Şimdi daha böyle hani dershanenin biraz daha hani ufak çapta olanı, hani öğretmenler falan birkaç öğretmen birleşip etüt açıyorlar. Evet, hani o etütlerde evet, de hani çalıştırıyorlar. Daha böyle dershane gibi sistematik olmasa da hani ders çalıştırıyorlar.
Bu arada bir arkadaş şey söylüyor, hani üniversiteye gelmeden önce hakikaten çok önemli kredili sistem diye bir şey vardı. Ve hani o dönem hem mesleki eğitimde arkadaşın dediği gibi bayağı engelleyiciydi, hem de ben çok örnek bir öğrenciydim lise bir sene kadar ve hayatımda ilk kez lise sonunda kaçtım okuldan, çünkü o kadar kolaydı ki, yani artık hani herkes o kadar yapıyordu ki bu bir suç ya da hani yanlış bir şey gibi de gelmiyordu bana.
Ben tam o bitti, ondan sonra benim başladı. O ben.
Ya şans, bu senin için şans olmuş vallahi, hakikaten. Yani bu arada da şey de yine dershaneye verirse dönersek lise son sınıflara okula gelmeme hakkı tanınıyor.
Evet ya, o da yani, çok acı.
Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen nasılsa buradan bir şey alamayacaksın. Gitti hani, nerede kendini eğitiyorsan orada eğit de sınavını hazırlan gibi bir şey var. Ya bu kadar kendini aslında hani ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan ama buna rağmen aynı şekilde ilerleyen başka bir sistemler de var, ben bilmiyorum.
Ya işte ama yani sonra karamsar oluyoruz ama Türkiye abi, hani işte kim bizi yönetiyor, kim yani Milli Eğitim Bakanı'na bak, ne bileyim o işte. Ben şeyi hatırlıyorum mesela, hani İzmir'de benim ortaokul müdürümü, işte lise müdürümü falan, işte ailem öğretmen olduğu için onlarla hani hala görüşebilme şansım oluyor ve hani ya görüyorum ve bu mudur diyorum. Yani bir kurumun başına hani bu öğretmenler mi özellikle atanır diyorum ve hani özellikle belli başlı yani
kadrolaşmadan mı bahsediyorsun?
Evet, inanılmaz bir kadrolaşma var. Eğitimin her alanında, hani daha yüksek öğrenime gelmedik bu arada. Hani orada çünkü bir girersek herhalde 3 saat falan oradan da dert yanabiliriz.
Bu arada ben hemen şunu okumak istiyorum. Bir arkadaş demiş ki, bildiğim kadarıyla dershaneye gitmek zorunlu değil. Gitmeyip çok başarılı olan insanlar var. Şikayet edeceğinize gitmeyin dershanelere. Yani hani evet, dershane zorunlu değil. Kaldı ki bırakın zorunlu olmasını, o kadar yüksek meblağlar ki herkes gidemiyor zaten. Evet, gitmeyip de istisna başarılı olan insanlar da var. Ve hani şunu da çok iyi biliyoruz. O gitmeyip de başarılı olan insanlar sadece liseden aldığı eğitimle başarılı olmuyorlar. Tek başlarına çalışıyorlar. İşte ders çalıştıranları var. Ne bileyim, bu dergi usulü çalışma biçimi var. Bilimum şekilde çalışıp o şekilde kazanıyorlar. Ya evet, hani hiçbirine de gitmeden sırf eğitimle ve kendisi okuyarak da başarı kazananlar elbette vardır ama hani bu genel olarak bu sistemin böyle işlediğini ve dershanelere gitmeden öğrencinin büyük çoğunluğunun başarılı olamadığını aksini söylemiyor, değiştirmiyor.
O arkadaşa ben şunu sormak istiyorum. Şu anda biz işte 20-25 yaşını geçmiş insanlarız. Abi 12 yaşındaki çocuğa söyle bakayım, dershaneye gitmeden çalış hadi, de bakayım diyebiliyor musun? Ya da çocuğun olsun, lisede işte sınavlara hazırlansın o çocuk. Bütün çocuklar dershaneye giderken, bütün veliler çocuklarını dershaneye götür gönderirken yollama bakayım sen. Hani bu o kadar basit değil. Öyle beğenmiyorsanız gitmeyin. Demek yani ya biz burada 15 milyon gencin hani içinde bulunduğu sistemden bahsediyoruz ve hani dünyada yani örnekler de veriyoruz. Diyoruz ki bakın işte bizde var, bir Yunanistan'da varmış. Hani böyle de garip bir şey durum. Ve hani bir sınava giriyorsan ya da bir yarışa giriyorsan, ki maalesef bu bir yarış. Ve bu yarışın sonunda elde edeceğin sonuç, başarı da bütün hayatını etkileyecek. Öyle düşünüyorsun çünkü. Hani çocuğum işte şuraya girecek ve şu olacak. Bütün hayatı buna bağlı. Bütün geleceği buna bağlı diyorsan mecburen gidiyorsun o dershaneye. Ve mecburen hani hem paranı veriyorsun hem bütün psikolojini bırakıyorsun, çocukluğunu da bırakıyorsun. Ve bu istemezseniz gitmeyin kardeşim yüzeyselliğiyle açıklanabilecek ya da istemiyorsanız, beğenmiyorsanız gitmeyin, şikayet de etmeyin kolaycılığıyla hani cevaplanabilecek bir sorun değil. Hani ne diyeyim, neyse.
Hani dershanelere ihtiyaç olmadan üniversite hani kendi başına çalışarak gayet kazanılabilir bir yer olmasaydı eğer, bu kadar çok dershane ve bu kadar çok hani gitme durumu da olmazdı. Ya,
korkunç
hani
bir sektör kendi, bu. Evet. Yani hani dediğimiz gibi dergilerinden işte dershanelerine kadar bu etüt merkezleri, özel ders denen bir şey var sonra. Yani orada da çok fazla para dönüyor. Bunları hani biraz hani Onur'un da dediği gibi yani hani bu kadar basit değil. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Ben biraz hani şanslıydım gerçekten. Tek çocuk olmamdan da kaynaklanan bir şey bu belki. Hani ailem her imkanı bana sağladı, sağ olsunlar. İşte hangi dersten özel ders istiyorsam alıyordum. İşte dershaneme gidiyordum. Şu oluyordu, bu oluyordu. Ama tüm bu mesela biraz da hani o gençliğin, gençlik psikolojisinden de vurmak istiyorum ben. Tüm bunlara rağmen acayip bir sıkıntı vardı içimde. Yani olmayacak. Olmayacak yani. Bu kaldı ki hatta ilk yılımda ben kazanamamıştım.
Ya, muazzam bir stres zaten bu.
Ya elim yüzüm şişiyordu en son dönemde.
Bu arada yine arkadaş demiş ki sektörü büyüten insanlar. Yani şimdi, o insan ya, tamam elbette doğru ama bu insanlar hani keyfen hadi şuraya da şu kadar para verelim diye gitmiyorlar ya da göndermiyorlar çocuklarını. Dedi hani çocuğu için tek kurtuluş insanların gözünde üniversite ve bu üniversiteyi kazanması için de buna mecbur bırakılıyor insanlar. Çünkü hani diyoruz ya lise sondaki çocuklara ders bile verilmiyor. Hani gidin de ders çalışın, aman da dershanenize gidin, sınavlara girin falan diye. Hani eğitim sistemi bu kadar kötüyken, bu kadar bir şey vermezken...
Şöyle açıkta bir suistimal de var. Yani hani diyoruz ya işte kaç milyon kişi giriyor ÖSS'ye? İşte X milyon kişi ÖSS'ye giriyor çocuk. 1,5 milyon kişi ÖSS'ye giriyor. Yani 3 milyon veli yapar bu. Hadi her öğrenci için bir veli diyelim. 1,5 milyon veli yapar. Bu 1,5 milyon velinin yüzde kaçı yüksek öğretim ya da işte hatta bırak yükseği lise mezunu. Yani çocuğunu dershaneye yollayıp yollamama kararını alacak olan insanların eğitimle ilgili bilgisi nedir? Adam bir şey bilmiyor ki. Yani hani şey gibi bu. Yani doktora gittin ve doktor sana işte karaciğerinle ilgili bir ilaç tavsiye ediyor. Hiçbir fikrin olmadığı için adam ne derse o ilacı alıyorsun.
Ya bırak aileleri.
Dershanede bu böyle yürüyor zaten yani işte.
Bir arkadaş şunu söylemiş. Dershane hocalarıyla okul hocaları beraber çalışıyorlar. Evet. Ve dersleri hani beraber yürütüyorlar zaten ve dolayısıyla aynı. O dershaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hani dershaneden bağımsız olarak okulda verilen eğitim eksik. İkisini birleştirerek veriliyor o eğitim.
Orada da yine bu programda bunu çok söyledim ama yine söyleyeceğim. Başka bir problem var arkadaşlar. Kesinlikle burada hocalar değil inisiyatif sahibi. Yani dershanelerde de yine eğitim sisteminin şöyle bir sorunu diyelim. Öğretmenlik mezunuysanız bugün ve devlete kadronuz yoksa İzmir'de şu anda 100 milyona çalışıyorsun dershanede. Bildiğin 100 evet, milyon evet. Liraya dershanede çalışıyorsun. İlk
stajyer
normalde
gibi bir...
stajyer gibi ama... O kadar fazla şey var ki hani ilk sene stajyerliğin bitti. İkinci sene ya hani seni kadroya alamayız. İstiyorsan 100 milyona devam et diyor evet, dershaneler evet. Ve adam evet, ne yapacak? Devam ediyor.
Çalıştırılıyorlar ki yani işte hafta içi bir gün sadece izinleri var. Onun dışında derslere girdiler, babam, çıktılar ve bitmedi. Soruları hazırlıyorlar, etütlere giriyorlar, soruları ki, okuyorlar.
Babam diyor ki bir tek paspas yapmadıkları kalıyor evet, diyor ve hani işte bu da başka bir sorun. Yani ama şey doğru. Ya sistem zaten hani dershanelerin ya dershaneler bir boşluğu dolduruyorlar Ama o boşluk da bir şekilde artık hani yaratılıyor dersenler için. Karşılıklı bir paslaşma var. Burada hani öğretmenlerin rolünden ziyade daha büyük başlarla ilgili.
Yahu eğer hani
hiçbir
lisede...
Hiçbir dershane sahibi çünkü şey değil, hani bir ortaokul öğretmeni kalkıp da dershane açmıyor. Hani bu biraz daha artık daha ciddi, daha büyük bir sektör haline geldi. Kaldı ki bir de şu da var. Şimdi sınav sorularının hazırlanması ile ilgili hani artık teknikler, meknikler de çok değişti. Az önceki şeye geliyorum. Bir çocuğun dershaneye gitmeden kendisinin sınava hazırlanması için en azından test kitabı, dershane kitabı alması gerekiyor. Çünkü lise ya da işte her neyse okul sana o sınav için yeterli altyapıyı vermiyor.
Yani öğretim ya sistem, lisedeki sistemle yani o işte üniversite sınavının sistemi çok farklı bir kere birbirinden. Evet. Yani zaten hani lisede biraz daha böyle öğrencilerimi düşünüyorum diyen hani öğretmenler test çözdürür. Yani hani sınıfta bu normal lise eğitiminden aslında apayrı 180 derece zıt bir uygulama. Yani test diye bir şey yoktur benim bildiğim kadarıyla yani lisede. Yani normal yoruma dayalı hani bilgini o kağıda yazman gerekir. Sistem o şekildedir ama yani üniversite işte sınavına gelindiğinde, hatta üniversiteye bile gelmemize gerek yok işte. Yani o Anadolu Lisesi'yle falan başlayan bir mevzu bu. Oralarda işte o çoktan seçmeli. İlk başta değil mi? 4 ABCD. Sonra bir şık daha geliyor. 5 şık içinden seçeceksiniz. Yani bunu lisede öğretmiyorlar. İşte ortaokulda öğretmediler. İşte ilk öğretimde öğretmediler. Şimdi bu kadar liseye gittik. Ben biraz ilkokuldan bahsetmek istiyorum. Şu anki...
Bir şey soracağım bu arada. Sadece yokluyorum. Bir arada bir mola verelim mi?
Verelim.
Hani biz konuşuyoruz da dinleyiciler ne durumda onu bilmiyoruz.
Bir mola vermek yalnızım hemen.
Bir mola. O zaman moladan sonra ilkokuldaki bir uygulamadan ben performans ödevleri denen bir olay var. Onun hakkında konuşmak istiyorum.
Tamam. Sen o zaman bir yandan şimdi bir mola parçamızı bul oradan.
Zülfü Livaneli'den dinliyoruz arkadaşlar. Memleket kokulu yarım.
Dinleyelim bakalım.
Deniz bile acı çeker, ah agapimu, gözlerinden yaşlar döker. Deniz bile acı çeker, ah agapimu, gözlerinden yaşlar döker. Benim bu derdim gizli kalmaz, sevdiğim figan ile başımdan tüter. Benim bu derdim gizli kalmaz, sevdiğim figan ile başımdan tüter. Kara gözlerine hayran olduğum memleket kokulu yari. Kırık dillerine meftun olduğum saçına gül takılı yari. Deniz bile şahit olmazsa agapimu, başka kim olur derdime? Deniz bile şahit olmazsa agapimu, başka kim olur derdime? Memleket hasreti öyle bastı sevdiğim, bıçaklar saplandı yüreğime. Memleket hasreti öyle bastı sevdiğim, bıçaklar saplandı yüreğime. Kara gözlerine hayran oldum memleket kokulu yari. Kırık dillerine meftun oldum saçına gül takılı yari. Kayıklar kıyıdan ayrılırken ah agapimu, sanki canım tenimden ayrıldı. Kayıklar kıyıdan ayrılırken ah agapimu, sanki canım tenimden ayrıldı. Bir de baktım sevdiğim bizim dağlarımızdan masmavi bir kuş havalandı. Bir de baktım sevdiğim bizim dağlarımızdan masmavi bir kuş havalandı. Kara gözlerine hayran oldum memleket kokulu yari. Kırık dillerine meftun oldum saçına gül takılı yari. Kara gözlerine hayran oldum memleket kokulu yari. Kırık dillerine meftun oldum saçına gül takılı yari.
Evet arkadaşlar, pazar sohbetleri tüm hızıyla devam etmekte. Bu haftaki ana konumuz Türkiye'deki eğitim sistemi. Şarkıdan önce demiştim ki bu motorlarda abi, kardeşim.
Ne motor ya?
Arkadaşlar evimizin altında bir motorcu var. İşte o yüzden arada böyle motor sesleri duyabiliyoruz. Her neyse. Biraz böyle lisedeki bu dershaneler konularına değindik. İşin işte ilk başlangıç noktasında yapılan garip hatalardan veya bilgisizliklerden bahsedeceğim ben de. İlkokullarda eğer kardeşiniz veya çocuğunuz varsa biliyorsunuzdur. Performans ödevleri diye bir şey var. Aslında fikir olarak çok güzel. Performans ödevi denilen şey şu arkadaşlar. Belirli konular veriliyor. Mesela işte İstanbul'daki Mimar Sinan'ın işte yaptığı yapılardan 5 tanesini araştır. Bunlar hakkında yazı yaz. Bunu haftalık olarak veriyorlar. Ya haftalık ya 2 haftalık. Şu an tam aklımda değil. Ve bunları işte 3. 4. sınıftaki öğrencilere söylüyorlar. 2. sınıfta da 2. sınıftan başlıyor. Ya aslında hani fikir olarak çok güzel ama şimdi bunun uygulanışını halk arasında nasıl olduğunu sizlere anlatayım ben. Üniversitedeki işte çalışma arkadaşımın çocuğu kaynaklı biliyorum ben bu olayı. Babası yapıyor ödevlerini. Yani 35 yaşındaki işte yani neyse 40 kaç bilmiyorum babası yapıyor. Yani ve
internette
evet evet. O yani onlar bulunuyor. Hatta bize işte çaycı geliyor. İşte elinde bir kağıt, işte ödevi verilmiş. Biz hop araştırıyoruz. İşte işte pi sayısı nedir diye bir şey araştırmışım mesela. Ya yani ilkokuldaki çocuk için aslında yani fikir sahibi olması adına çok güzel.
Şimdi buradan doğru şunu söyleyebilirler. Hani bunun sistemle alakası var, bu çocuğun ya da ailenin hatası diyebilir ama o çocuk da o aile de böyle yetiştirilmiş. Yani bu eğitim sisteminde hani öğrenmeye ihtiyaç yok, ezberle hazırla ne isteniyorsa onu ver ve geçe alıştırılıyorlar. Bu geçen hafta şey konuşmuştuk ya, hani biz 3 arkadaşlık okulda ve biz ikimiz hani var olanı... Bunu yayında konuşmadık galiba. Hatırlayamadım
yani. Yok, ben de hatırlamadım.
Neyse yani üniversiteden bahsediyorum. Bir tane arkadaşımız bizim çok azimliydi. Ben öğreneceğim hani. Öğrenerek bu okulu bitireceğim diyordu. Yayında mı bahsettim? Evet, acaba hatırlamıyorum da. Olabilir. Neyse. Ve yani biz diğer iki kişi var olanı ezberleyip sınavlara girerken daha... İşte o öğreneceğim diyen arkadaş sınav zamanına kadar konunun işte 1/3'ünü bile gelememiş oluyordu. Öğrenerek yani yapma işine izin vermiyor sistem. Doğal olarak o çocukların yaptığı gibi hızlı hap hazırlanmış bilgileri alıp, hani ilkokulda da birebir böyle işliyor demiyorum ama hani atıyorum ben o eğitim sisteminden mezun olan biri olarak yarın bir gün çocuğuma hani ulan üniversiteye girmesi asıl şey ne yapsın Mimar Sinan'ın eserini deyip hani çocuk başka şeye çalışsın, OGS'ye çalışsın, gidip matematik çözsün, orada da ben bu işi hallederim deyip hani bu şekilde de gelebilirim. Tek başına annenin babanın ve çocuğun hatası değil yani. Yok, bu da.
Ya işte sistemin, yani bu eğitim sisteminin başlı başına sorunu. Aynı şekilde senin dediğin gibi o arkadaşım da dert yanıyor. Ya bu çocuklara böyle ödev mi verilir? Ne bu? Yani bizim başımıza patlıyor. Hani bunu öğretmenler de biliyor diyor.
İşte ama ha, ya, ona sorsan öğretmen de bir sürü şey anlatır.
Ya öğretmenler de şunu söylüyormuş. Ya evet farkındayız ama hani yapacak bir şey yok. Bir süredir bu var. Müfredat, hani müfredatlı. Yani bunu yapmak yani zorundayız diye. Ya öğretmenler de çocuklar işte yarış atı gibi kamçılamak için ellerinden geleni yapıyorlar ki hani ya onlar da kendi içinde iyi niyetli tabii ki. Yani
şöyle bir şey var. Şunu ortaya koymak lazım. Ders müfredatını öğretmen belirlemiyor. Ders müfredatı öğretmene verilen bir görev. Yani şey milli eğitim tarafından belirlenen bir müfredat var. Burada öğretmenin bir şeyi yok fazla. Hani yorum katabilir falan ama hani anlatmakla yükümlü olduğu konular belli. Onun dışında şey de var. Dışarıda bir piyasa var. Hani işte dışarıda 1,5 milyon insan mesela sınava giriyor ve bunun için işte insanlar dershaneye gidiyor. Sen istediğin kadar idealist bir öğretmen ol. Hani buna fazla müdahale edemezsin. Hani buna bir öğretmenin edebileceği müdahale bir öğrenciye bence hani bu tip fiziksel şartlar değil de daha ziyade işte hani daha hani manevi kavramlar,
akıl sağlığını koruması için çocuğun, yani, değil mi?
Çocuğun yeni sınavın adı neydi?
OKS. OKS kalktı galiba. Yani,
Kalkıyor.
Her
sene sonunda bir sınav olacak.
Evet. Ben OGS demişim de sayıcı dalga geçiyor.
Köprü geçiş sistemi değil mi? Daha güzel.
Ya bu arada evet, OKS kalkıyor her yıl.
Bundan sonra işte orta öndeki
sınav koydular.
Her sene bir tane sınav yapıyorlar. O sınavların ortalamasına göre işte öğrencinin belirli bir puanı oluyor. O oralara göre de lise seçiyor ki yine bununla ilgili bir şey sor, yani yorumda bulunacağım. Müfredat her yerde aynıyken liseler arasındaki fark ne oluyor? Yani her yerde müfredat aynı. Sistem de seni buna itiyor. Yani sistem de öğrencileri tamamen şeye iterken, sınava hazırlanmaya iterken okullarda aldığınız eğitim arasındaki fark ne oluyor ki bu kadar OKS'de işte bir tonla Anadolu galiba normal lisede kalmadı. Bütün liselerde Anadolu lisesi oldu. Yani bunlar arasındaki fark ne oluyor? Nedir ki?
Yani eğitim ama eğitim metodu hani bilimsel bir metot olması. Yani bu bir bilim dalı diyebiliriz ve hani bunun bir sürü koşulu var. Şimdi bu ve çok fazla hani veriye dayalı, çok fazla bunun sebep sayabiliriz. Hani liseler arasında neden çok fark olduğu ile ilgili öğretmenden başlarız. İşte sınıfta kaç kişi olduğundan devam ederiz. Gelen çocukların kafa yapılarından çıkarız. Hani niye okula geliyor? Bu çocuk zorla mı geliyor? İşte öğrenmek için mi geliyor? Bir şeyden haberi var mı? Yok mu? Temeli nasıl falan hani.
Burada yani çok fazla burada asıl bileşen var. Asıl ayrım aslında hani en böyle belirleyici olabilecek yani işte ortaokuldan başlıyor. Hani ilk öğretimde de bile hatta paralı okullar var değil mi? Yani direkt oradan anaokulundan veriyorsun hatta koça. Hatta yani değil mi?
Bir örnek verebilirim. Maltepe Üniversitesi'ne gittim. İşte başı büyükte bu Maltepe'nin yukarısında bir tepeye bir eğitim kampüsü yapmışlar. Anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar hepsi tek bir kampüste. Oraya siz çocuğunuzu anaokulundayken verip üniversitede hatta doktorasını yapıp geri alabiliyorsunuz çocuğunuzu.
Yani aslında evet burada şu Ali Bey'in de babamın attığı mesajı da okumanın yeridir evet, belki. Sistem parayla alınıp satılabilen bir hal aldı. Param varsa istediğim meslek sahibi olmam mümkün. Sistem buna açık. Bilmem kaç dolar yıllık verdiğinde hukuktan tıpa
7500 dolardan başlar özel üniversiteler herhalde aşağı yukarı. Ama
dönem değil mi?
Dönem mi? Çok emin değilim. Yıllık değil miydi?
Yıllık 7500 dolar çok az ya.
Dönem mi?
Dönemdir o.
Hayır, yıllık.
Yıllık 7500 dolar.
Tabii, çünkü özel üniversitelerde okuyan arkadaşlarım var. İki taksiyle bölüyorlar böyle.
Ya tabii tabii İstanbul'da yaşamaya alışmış insanlar iyiymiş diyor. Bir
ya
de hani
nereye biz diyor? Dalga geçiyor. Nereye iyi?
Hayır, dinleyenlere de iyi gerçekten iyi gelebilir ama hani iyi değil abi.
Devam etmiş. Önümüze işte bu her mesleği seçebilme fırsatı geliyor aslında paralı sistemde. Paralı olan ailelerin çocuklarının meslek konusunda pek bir sıkıntısı yok gibi. Barajı aşarsın, bastırırsın parayı ve tıp okursun. 500 küsür puana gerek yok. Kısaca paralıysan yarışa girmeden arkadan dolanıp tıp okumak mümkün. Paran varsa yarış yok, keyfine bak yani demiş.
Ya işte tabii hani bu Param varsa zaten tıp okumana da gerek yok ki. Tıpı zaten hani...
Yeditepe'de var ama özel bir...
Hayır, şimdi tıpta şöyle bir durum var. Gerçi tıp biraz istisnai yani bir şey. Hani tıp de... özelde de yüksek puan istiyor. Çünkü ama taliplisi yani... çok. Ama sorun şu değil mi? Yani tıbı niye okuyorsun? Hani Türkiye'deki doktorların tabii bilmiyorum. Şimdi bu biraz afaki bir konuşma oluyor ama hani tıp olmasın başka bir bölümde olsun. Çok önemli değil. Yani zaten bunu para kazanmak için okuyorsun. Zaten babanda da para var. Hani o yüzden artık senin için meslek sahibi olmak çok kritik, çok kendini kurtarma babında bir hani geçiş noktası olmuyor.
Statü, yani, statü, statü simgesi oluyor.
Yaşadığımız şeklinde hadi bakalım listede hangisi denk gelirse şeklinde yaşamıyor onlar. Ben neyi seviyorum, evet. Ben ne yapmak istiyorum, hayatımı nasıl keyif alarak sürdürmek istiyorum diye düşünüp buna karar verip onu gayet parasını yatırıp gidip okuyor adamlar.
Ve belki de daha verimli, daha başarılı oluyor. Çünkü sevdiği işi yapacak. Evet. Bir de bizde öyle bir sorun var. İşte ne denk gelirse onu okuyoruz genelde. Ve hani sonuçta işte 25 yaşında mezun olduğumuzda belki de bize uygun olmadığını anladığımız ve belki sevmediğimiz bir titre, bir işte bir şeyle, uzmanlıkla, bir meslekle hani hayata başlıyoruz. Ve hani 20 sene, 30 sene neyse artık çalışacağız, bu mesleği yapmak zorundayız, mecburuz. Yani bu da çok verimsiz aslında.
Sen ilk yılında mı kazandın?
Ben 2 senelik aslında üniversiteyi bıraktım. Oradan ilk yılında kazandım diyebilirim. Yani ikisinde de ilk yılında kazandım ama hani iki mesela oldu.
Ben aradaki kendi uçurumumu göstermek için bunu söyleyeceğim. İlk yılımda ilk benim tercihim işte mülkiyeydi. İkincisi işte ODTÜ psikolojiydi. Üçüncüsü Boğaziçi'den bir şey vardı. Toplamda da 10 tane mi ne tercih yapmıştık. Çünkü işte dershanede böyle çok ya hatta siz Hacettepe'ye kadar düştünüz mü ya falan demişlerdi bize. Hani Çağatay yapar eder bilmem ne neyse. Ve kazanamadım sonuçta. O da çok acıdır böyle. Babam bilir duvarları tekmelemişliğim vardır. Neyse. ikinci yılımda ise ilk tercihim Marmara İletişim'di. Yani bir kere hani 17-18 yaşındaki bir çocuk yani harbiden çocuk mesleki yönlendirmesi ki ben hani yine annemden...
Kendimi de tanımayan
tanımıyor. Yani okey işte...
Kendini tanımama gerekçesi de yine bu eğitim sistemi aslında. Yani hani evet yurt dışında hani böyle gelişmiyor. Hani kişilerin ilgi alanları ne bileyim hani bu tür yönlendirmeye gayet açık bir eğitim sisteminden geçiyorlar. Ve hatta şimdi özel okulların bazılarında olan bir sistem uygulanıyor yurt dışında çoklukla. Üniversiteyi kazandıktan sonra ilk yıl hazırlık okuyorlar sadece. Yani henüz şey yapmıyorlar.
Sabancı'da öyle.
Evet Sabancı'da şimdi öyle. İkinci sene zannederim hani bilimum her bölümden ders alarak gözlem yapma şansına sahip olarak sonrasında keyif alıp almayacaklarına karar verip bölümlerini seçiyorlar.
Bir yandan bunun tabii daha üniversiteden çok daha önceden de şekillendirmeye başlandığını da söylemek lazım.
Tabii tabii canım. Yani ortaokulda aslında böyle testlerin falan yapılması lazım da şimdi orada da yine ben kendi deneyimimi söyleyeyim.
Talep ya yani.
Ortaokulda işte annem benim rehber öğretmen olduğu için işte testler mesler işte bu mesleki yönlendirme için şeyler yapılıyor. Benim kütüphanecilik çıkmıştı. Yani hani tamam mı? Yani hani benim olmam gereken şey kütüphanecilikmiş. Yani
olur bence gayet. Bence yakışır. Ama ya işte bak yine ben bir gerileceğim müsaadenizle. Şimdi kütüphanecilik denen bölüm de meslek de hani kafamızda ilk canlanan şey olmuyor bu ülkede. Yani kütüphaneciyle bitirdiğinde bir tane üniversitede ya da ne bileyim hani bir devlet dairesinde var olan güzelim bir kütüphanenin işte hani organizasyonun düzenlemesini ne bileyim hani bakımını yapmıyorsun. Yani o kadar kötü şartlar altında o kadar kötü çalıştırılıyorsun ki şanslıysan eğer hani var olan bilindik okullara memur olarak girersin edersin. Torpilin varsa şanslıysan yoksa hani ya benim arkadaşlarım vardı bu Beymen falan gibi şeyler var ya. Mağazalar büyük. Onların işte mal dökümleri, işte ne bileyim hani onların raflandırılması falan gibi işlerde çalışıyorlardı.
Kütüphanecilik mezunu.
Evet.
İyi bir kurtarmış.
Ve özellikle hani kütüphanecilik mezunu arıyorlar bu adamlar. Ya, çalıştırmak için. Ya da işte hani sanat tarihi bölümünü okurken de bitirirken de kafanda canlandı şey yapmıyorsun yani yapamıyorsun.
Hani nasıl yapasın? Ya sorun şu değil mi? Abi 10 milyon adam var. 10 milyon kişi üniversiteye girmek istiyor. Üniversiteye 400 bin kişi giriyor. İşte bunun yarısının işte 2 senelikler veya işte 2 senelikler derken 2 senelikleri küçümsemiyoruz. Hani sadece üniversite görüntüsü verilmiş binalardan bahsediyorum. Ya da işte açık öğretim gibi hani olduğunu ve kalan 200 bin üniversitenin de mezun verdiğini düşünelim. Mecburen hani işsizlik olacak. Ekonominin sağlam değil. İnsanlar hani daha iyi iş bulmak için okula girmek istiyorlar ve hani ya bu sistemin zaten yürümesi pek mümkün değil. Hani belli başlı bölümler ve belli başlı üniversiteler, ki bölümler de seneden seneye değişiyor. Hani mesela şu anda binlerce şey var, hani işte Fen Edebiyat Fakültesi mezunu var ya, binlerce matematikçi var. İşletmeci evet bir ara patladı. Şu anda mühendis de öyle. Hani mühendisler arasında işsizlik bayağı artıyor ve hani dediğim gibi yine bölüm bölüm değişiyor. Mesela benim bölümüm işte meteoroloji malzeme mühendisliği, hani ben girdiğimde şeydi, böyle çok revaçtaydı, işte çok ihtiyacı var ülkemizin, aman işte girin işte işsiz kalmazsınız falan gibi telkinlerle işte gidip yazdık. Ama şu anda mesela var bizde de hani işsizlik, diğer bölümlere nazaran az olsa da var ve artmaya devam ediyor. Bu arada soluksuzca konuşuyorum ama ben de üniversite tercihimi nasıl yaptığımı söylemek istiyorum seninle şey yapınca. Ben şimdi lisedeyken önce 2 senelik bir tercih yapmıştım. Çünkü çok kötü bir öğrenciydim lise sonundayken. Hani ÖYS'ye de girdim ben ama ÖYS'yle kazanamayacaktım. ÖSS'yle gittim, denizcilik yazdım. Hani kısa yoldan para kazanırız, hayatımız kurtulur mantığıyla. İzmit'e gittim. Hiçbir şey, yani hatırlamıyorum bile nasıl seçtiğimi ama hani hem İzmir'den çıkmak istiyordum. İzmit'e gittim. İzmit'e gittim, bizim okulu gördüm ve hani işte 2-3 katlı bir hani bir vergi dairesini andıran bir işte okul binası vardı. Üniversite diyorlardı ona. O okulu görünce zaten ben bu üniversite, burası üniversite değilmiş, ben bunu bırakayım da çalışayım, bir daha gireyim fikri zaten oluştu bende. Ama hani devam ediyorum okula. Neyse bir gün İstanbul'a geldim ilk defa. İstanbul'u gezdim işte İstiklal'e çıktım, ondan sonra ciddiyim, abartmıyorum. 2 bira içtim şeyde. Nerede içtim 2 birayı da? Nevizade'de. Ve ya ben üniversiteyi bırakıyorum ve İstanbul'da üniversite yazıyorum deyip cidden aileme mektup yazdım falan. İşte burası çok kötü, işte şey şartları berbat, işte sonradan iş bulamayacağız bilmem ne, ıvır zıvır, biraz da abartı abartı bir mektup yazdım. Ve hakikaten de onlar da tamam gel bırak dediler. Bıraktım ve bayağı da bir ders çalışıp İstanbul'a geldim. Hani yani düşünün, ben böyle mühendis oldum mesela. Hani İstiklal'de 2 bira içip ben İstanbul'da okumaya karar verip mühendis oldum. Yani hani benden ne beklersin şimdi? Ne kadar verim alabilirsin? Tamamen şansa bağlı. Hani yani tamamen şans yani.
Ama sen şu anda hani böyle bölümünle alakalı yüksek lisans yapıyorsun, master yapıyorsun, tabii, akademisyen
olmak istiyorum. Olacağım değil de olmak istiyorum falan, ama hani ama sistem bu. Yani ve ben şey değilim. Burada çok sıra dışı bir örnek değilim.
Ben
hani
hemen bir şey okumak istiyorum burada. Arkadaşının nickini vermeyeceğim. Eğer isterse arkasından veririm. İzzet Baysal Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği ve otelcilik kazanmış. 4 yıllık, 2 yılını bitirmiş, 2. yılın sonunda ara vermiş. Şu an yeniden hazırlanıyorum diyor. Diğer tarafta da 2. yılında doldurmuş olduğu bir okul var ve şu an çok büyük bir sorumluluk aldığım için psikolojik sorunlar yaşıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Okula ara vermemdeki en büyük neden de okuldaki baskı. Daha 2. haftada bir grup faşist tarafından tehdit edildim. Ayrıca hocalar çok açık söylüyordu. Burayı okuyunca komi olarak başlayacaksınız diyorlardı. Böyle iğrenç bir sistem sözde eğitim sistemi. Sistemli işleyen hiçbir şey yok demiş. Hani bir de bu yanları da var, birazdan konuşacağımız aslında.
Sadece yöre ekonomisi canlansın diye okul açıyorlar, evet. Abi. Sadece bu yani. Başka hiçbir özelliği yok.
İşte arkadaşım bahsettiği yerde şöyle bir şey yaşanmıştı 2 sene önce. Kantinde Ramazan ayında yemek yiyorlar diye bir çift sevgilinin masası basılıyor. Çocuğu tokatlıyorlar. Ki bu aslında görece olarak aslında iyi, yani sadece tokatla kurtulmuş olması ve 2 gün sonra çocuk sevgilisinin yanında o tokatı hazmedemediği için intihar edip kendini öldürüyor. Yani tam da dediğin sebepten, altyapısı oluşturulmadan, işte hani gerekli mesela güvenlik önlemleri diye bir hadise var. Hani genel olarak eğitim piyasalaştırılıyor, birazdan tartışacağız zaten. Bu minvalde bu özel güvenlikler de gayet bir iş, bir para kaynağı olarak çok konumlandırılıyor. Ve güvenliği, yani bildiğimiz nötr anlamda bir güvenlik sağlamıyorlar. Siparişe göre, yani verilen talimata göre o güvenliği sağlıyorlar. Bir grup insanlar işte ceplerinde silahlarla, bellerinde bıçaklarla vesaire okula girebilirken, işte başka bir grup insan elinde gazete olduğu için, dergi olduğu için okula sokulmuyor falan ve hani bir istatistiksel olarak çok rahat bulabiliriz. Hani üniversitelerdeki baskıların sonucunda psikolojik dengesi bozulanlar, şiddete maruz kalıp yaralananlar, sakatlananlar ya da yine okulu bırakmak zorunda kalanlar. Hani bu noktada klasik şey vardır ya, işte hani sistemin kendisinin ihtiyacı olduğu alanda politikleşmesine izin vermesi. Hani kimi zaman üniversitede politikaya hayır deyip destekledikleri tarafın politikasını gayet yayması için ellerinden geleni yapmaları ve diğer tarafı da bastırmak için soruşturmalardan tutun da, hem yani bunu da zaten konuşalım, hani YÖK soruşturmalar, bilim ne kadar özgür, hani üniversiteler aydın insanlar yetiştirmesi gerekirken neye hizmet veriyor?
Evet, onu şimdi o zaman şunu Onur, tamam.
Unutmadan çok kısa bir şey söyleyeceğim özel güvenliklerle ilgili. Özel güvenlik şirketini sadece rütbeli polis emeklileri ve asker emeklileri açıyor. Şirketlik, evet. Sen açamazsın o şirketi. Ve bu bir sektör ve bu sektör işte buna hizmet. Yani bunun parasını güvenlik güçleri, emeklileri yiyor. Ve bunun aksini bilmiyorum, bir dairen var mı? Varsa tabii şey yapabiliriz, hani tartışabiliriz de. Bugün Türkiye'deki herhangi bir üniversiteye, yani solcuysan ya da hani ne bileyim daha işte belki demokratsan diyelim, neyse hani girmen şeye göre daha zor. İşte bir milliyetçi ya da işte muhafazakar bir hani eğilimde ya da o tip bir partinin üyesi olarak girmekten çok daha zor. Ve hani genelde de üniversite kavgalarında, işte üniversitedeki olaylarda hani
nedense... Sınavı kazanmaktan bahsetmiyorsun ama, değil mi? Yani
hiç sınavdan değil. Ha,
yani kampüs hayatından bahsediyorsun biraz, yani üniversiteye girmek derken.
Evet, tabii, evet, direkt kampüsten bahsediyorum.
Giriş girip söyleyebilirim. Neyse, evet. Genel mesaj, hani biraz geçtik liseyi dedik ama Milli Eğitim Bakanı'nın çoraplarına adını yazdırma hadisesini hatırlıyor musunuz?
Ben hatırlıyorum ya. Oluyor, gazetede yani, gazetede çıkmış.
Galiba. Yani böyle bir kendine hayran bir Milli Eğitim Bakanımız vardı. Beyaz çorabının üstüne ismini yazmıştı. Ve evet, işte hani
özel
çoraplar yaptırım.
Ya Onur, tamam, bu konu tamam biraz daha başka aslında, hani üniversitedeki yaşanan sorunlar olarak bunu belki değerlendirebilirim. Hayır. Eğitim sistemiyle bunu ben o kadar bağdaştırmaya inanmıyorum.
Özel yani, güvenlikler tamam ama hani bilimsel yani, eğitim...
Ya 12
tamam,
yılından
oradaki,
sonra
şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hani bu üniversiteye kadar olan kısmı hakkındaki bir nokta koyalım. Yani o zaman belirlediğimiz sorunlar şunlar. Mesleki yönlendirme neredeyse hiç yok. Öğrenciler işte ilkokuldan itibaren biraz bilindik şeylerden bahsediyor gibiyiz ama hatırlatmakta fayda var. Yarış atı gibi sokuluyorlar ve
hem yarış atı gibiler hem de birer keresteler aslında. Yani tek tip. Öyle abi, tek tip. Düşünmekten, yorumlamaktan hani aciz şekilde yetiştiriliyoruz. Burada kimseye kendimi ayırmıyorum ben. Hani dönüp arkama baktığımda bana hani işte üniversiteye ayırıyorum. Liseden mezun olduğumda bana milli eğitim ne verdi, benden ne aldı, bunun hesabını, muhasebesini yaptığımda hani ben pek iç açıcı bir tablo görmüyorum. Yaratıcılık namına ya da işte yorumlama namına farklılık...
Resim derslerinde uyuyordum ben ya. Yani hani...
Resim dersi, evet.
Ya resim dersi demeyin, bu sanat tarihi hani mezunları öğretmen olamıyor ya. Din öğretmenleri giriyor abi sanat tarihi derslerine. Her yerde böyle ya, yani aksine rastlamadım. Hani bir resim öğretmene girse yine hani gam yemeyeceğim. Bütün liselerde sanat derslerine din hocaları giriyorlar.
Burada da işte uzmanlaşma yerine kadrolaşmanın işte getirdiği bir sorun var. İşte bunun çözülmesi lazım.
Şu geldi mesela. Abi düşünsene, ilkokuldasın. Diyelim ki herhangi bir şekilde azınlıksın. Yani bu etnik olabilir, dini olabilir. Yani mesela Sünni olmayabilirsin ya da Müslüman olmayabilirsin.
Bir din dersi problemi var.
Ya da ne bileyim, bir şey olabilirsin. Hani işte Rum olabilirsin, Ermeni olabilirsin, bilmem ne. Ama hani o okula girdiğinde, o ortama girdiğinde hani psikolojini düşün. Yani hani işte diyoruz ya hani bilim, yani eğitim daha bilimsel olmalı. Hani daha bilimsel teknik kullanılmalı. Şu bu falan ama hani yani biz liseden mezun olana kadar hani ciddi çok sert ve hani çok yani korkunç, hatta bir belki bombardımandan geçerek hani ciddi anlamda birer kereste halinde servis ediliyoruz. sonrasında hani üniversiteye girersek şansımız varsa işte gireceğimiz üniversiteye ortama göre falan hani belki biraz daha hani kendimizin farkına varma şansımız oluyor ama
şöyle olmuyor. Şöyle bir toparlamak istiyorum ben izin verirseniz. Dediğimiz gibi yani ilkokuldan itibaren yönlendirme eksikliği, işte dershane gerçeği, her ne kadar işte dershaneye gitmeden kazanan insanlar olsa da ama bunun sayısı geneli asla değiştirmez. Genel sonucu değiştirmez. Büyük bir problem yaratıyor. Bu arada ufak bir hemen şu duyuruyu yapalım. Sorberi'nin MSN adresini istemiş bir arkadaşımız. sorberilive@msn.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Ana sayfada yazmıyor mu?
Neyse, liseye kadar lise sona kadar olan durumu bir toparlayalım. Yani
toparlayalım deyip sanki biz izin vermiyoruz ki fırçalıyorsunuz oraya. Evet. MSN
biz bu arada biz de eleştirdiğimiz liseden mezun olduğumuz için bizde de tabii sorunlar var. En azından kendimize ifadede sorunlar var.
Ya arkadaş,
milli eğitim mezunuyuz.
Kesinlikle buna bir şey demiyorum ama hani şu üniversite kısmına bir geçmemiz için hani şu sorunları belirleyip kendimizce de işte şu çözüm önerilerini bir derli toplu şekilde.
Bence üniversiteden bağımsız olmasın hani bir şarkı girelim.
Benim çözüm önerim ciddi çok ciddiyim. Milli eğitimi komple atalım gitsin abi.
Yani onunla konuşalım ama bence üniversite kısmından bağımsız olmasın. Bu bir şarkı dinleyelim sonra üniversiteden biraz bahsedelim. Onun sonuna doğru da toparlarız.
Diyorsun.
Diyorum
şarkı
dedim.
Şarkı dinleyeceksin biraz bağlantılı bir şey olsun. Hani ilkokuldan bahsedip üzerine memleket kokulu yarim dinledik abi az önce.
Yani ne dinleseydik?
Bilmem hani bir garip oldu. Az önce de söyledim mesela Aziz abim bu adam. Bir harf neydi? Kim öğretti alfabeyi? Neydi o şarkının adı?
Ya olur.
Kemotik yapabilirdik mesela. Yani,
Moğollardan bir şey yapmalı mesela değil mi?
Olabilir oğlum. Niye olmasın?
Ya de git kardeşim hadi Sağlık Gürbüz'den dinliyoruz.
O zaman arkadaşlar beni yine konuşturmadı bunlar.
Ya tamam bak sen tamam. Ben sustum abi.
Neredesin sen?
Sadık Gürbüz'den Neredesin Seni dinliyoruz. Hoş ben de abi. İlk defa dinleyeceğim.
Neredesin? Değil abi.
sen İstanbul, seni el kızı, soyka geceleri, zöhre yıldızı, sen İstanbul, seni el kızı, soyka geceleri, zöhre yıldızı, bir umut dünyasına kul ettin bizi. Yanası, yanası, o da yanası, o da yanası, soldura yüzünü, bahtı sola. Diyesin neredesin yar, neredesin yar? Günler döndü yar, mevsimi döndü yar, ay kıramam bağır bağır, duymaz kulak yürek sağır, yanan bağır seni yar, nerede seni yar? Günler döndü yar, mevsim döndü yar, ay kıramam bağır bağır, duymaz kulak yürek sağır, yanan bağrım kendi soğur, nerede seni yar? Nerede seni ya?
Evet arkadaşlar, pazar sohbetlerinde Türk eğitim sistemini tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bu esnada şu kısmını okuyacağım. Pankenstein zannedersem. Deminki bu performans ödevleriyle alakalı da bir şey söylemiş. Bu arada ona da söyleyeyim. Gönderdiği mesajın üst kısmında değerlendireceğiz bir müddet sonra. Bir de demiş, performans ödevleri ailenin bütçesine bir ek masraf oluşturuyor. En azından haftalık 15 TL gibi bir para harcanabiliyor. Bunu karşılayamayan birçok aile var demiş. Bunu da böyle tamamladıktan sonra yavaş yavaş tamam, yani üniversitedeki bu sistem, yaşam konusuna gelelim. Ama bu esnada bir üniversitenin bir tanımlamasını yapmamız
evet,
lazım.
Evet, onu yapalım. Hani evet. Eğitim sisteminden ne anladığımızın da şeyini yapıp tanımını yapalım. Çünkü az önce hani biz şarkı arasında burada bir karışıklık yaşadık. Hani bu konumuz mudur değil midir diye. Hani üniversite eğitimi, eğitim sisteminden anladığımız şey sadece neyin eğitimi alıyorsak, hangi mesleki eğitimi alıyorsak bize onların işte bir program dahilinde verilmesi ve bizim almamız basitliğinde değil. Üniversite denen hadise topluma aydın yetiştiren ve toplumu ileriye götürülmesi gereken akademik, bilimsel, eleştirel düşünebilen insanların yaratılma alanı olmalıdır. Kendi öz tanımında bu vardır. Yani hani Yunanistan'dan falan ilk ta bu eğitim kurumlarının ortaya çıkışından bakarsak toplumları ileriye götüren atılımlar, adımlar hep üniversite bünyesinde ortaya çıkmıştır ve dediğim gibi sadece mesleki eğitim, formasyon alma mekanları değildir üniversiteler. Ha, bu minvalde de eğitim sistemini eleştirirken tek başına verdikleri bize bilgiler değil, bu bilgileri veriş şekilleri, bizim üniversitede barınmamıza dair ne kadar, neye göre izin vermeleri ve hani yine başında söylediğimiz gibi eleştirel, düşünen, sorgulayan gençlerin yetişmesine, bırakın desteklenmesine, engellenme adına ne yaptıklarını da konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi özünde hani en baştan başlarsak bir süredir, hani uzun bir süredir Türkiye'deki neoliberal eğitim politikaları yerleşmeye başladığından itibaren, Dünya Bankası, IMF iyice hani bütünüyle Türkiye'ye müdahale etmeye başladığından itibaren üniversitelerde de bu işte neoliberal politikalar yaygınlaşmaya başladı ve üniversiteler bu demin bahsettiğimiz bilim, işte akademik çalışmalar ve aydın yetiştirmenin dışında sadece sermayenin çıkarı doğrultusunca üretim yapan makineler, fabrikalar haline gelmeye başlandı ve bu da gitgide
aslında onu da doğru dürüst yapamıyor bu arada. Hani
tabii,
onu da layıkıyla yapsa, hayır bence emekleme çabasında da değil. Onu da layıkıyla yapsa hani o da onu da başka bir şekilde değerlendirebiliriz. Mesela bugün işte Amerika'dan örnek verebilirim bildiğim, ya da işte Hollanda'dan vereyim mesela. Philips'in üniversitesi var abi ve adamlar hani ciddi ciddi bildiğin somut bir şekilde piyasaya yönelik ürünler üzerine bilimsel çalışma, araştırma yürütüp bunları yapıp bir şekilde hani ürettikleri bilimi piyasaya da kazandırıp hem kendileri para kazanıyorlar hem de hani bilimsel üretim yapmış oluyorlar. Hani bu da yok mesela bizde. Bizde bu da yok.
Yok var. O dediğine benzer şeyler var ama orada da hani bilimsel üretim dediğin şeyi de tartışmak lazım. Yani hani üniversiteler devletinse, devlet egemenliğinde var olan yerlerse ve hani özünde bu halka hizmet eden yerler olması gerekirken para karşılığı sermayeye bilgi satan yerler oluyor olması bence hani bu da anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değil. Hani geçen programda bahsettik ya, üniversiteler somut anlamda bilgiyi sadece bu haber işte reklamlarda izlediğimiz bilmem ne üniversitesinin onayıyla diş macunu, yok bilmem ne süt ürünü, işte şu üniversitenin onayı, şu hocaların bilmem nesiyle gibi onay damga vurur haldeler. Ya da işte bir takım inşaatlarda, sitelerde inşaat mühendisindeki hocaların yine hani okey damgası yönünde çalışıyorlar.
İmza verip para alıyorlar.
Evet.
İmza verip para alma. Derya, burada sana katılmadığım bir nokta var. Şöyle tamam, üniversiteler hani işte sermayenin emrinde ne muhalif görüşten ne işte diyalektikten hani bir haber bir sürü insan yetiştiren, hani bildiğin işte işçi ya da işte mühendis yetiştiren kurumlara dönüştürüldü. Ve sadece ve sadece piyasa gereksinimleri üzerinden tanımlanıyorlar artık üniversiteler. Hani üniversitede...
Bölümlerin popülerliği diyorsun.
Tabii hem bölümlerin popülerliği hem yaratılan işte ortam, yani işte özgür bir ortamdan çıkıp işte piyasa gerekliliklerinin sadece ele alındığı bir ortama dönüştürüldü. Ama ya bunu da beceremiyorlar abi. Hani yani şu an Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde, yani hani bunun içinde Boğaziçi, ODTÜ belki biraz işte, yani bu gibi bir iki üniversite dışında kalabilir ama onlar da tamamıyla dışında kalmıyorlar. Hani üniversiteler hani piyasa koşullarında ya parasal değeri olan bilim de üretemiyorlar. Hani bunu da üretemiyorlar yani. Hani bunun üretilmediğinin ben kendim en azından kendi bölümümde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde canlı şahidiyim.
Bir de yani hani
oraya da dönüştürüyorlar. Olsa, yapmak istediklerini de yapamıyorlar.
Ya bu açık var. Ar-Ge'ler vesaire hani direkt hani bu dediğin şeyi oturtmak üzerine kurgulanmış yerler.
Bir yandan da öyle ama bir yandan da hani bu işte paranın ya sonuçta bir bütçe alınacak ve o bütçeden hani bir yerlere paralar gidecek, gelecek bilmem ne hani.
Ya neyi tartışıyoruz? Şimdi yani bir şey demiyorum da sen işte mühendis olarak mezun olduğunda senin iş garantin yok. Bitti. Nokta. Yani eğer hani bu...
Bir de mühendis değilsin aslında. Hani bir şey de bilmiyorsun.
Hani sermaye işte adam yetiştiriliyorsa, şu oluyorsa, bu oluyorsa hiçbir önemi yok. İşte sen diplomanı alıyorsun ama işsizsin. Yani bunun kaçarı yok Türkiye'de. Yani hatta belki sistem şey yapmalı. Biraz daha hani üniversite açacağını üniversiteyi kısmalı. Veya daha nasıl bir eleme yapılacak? Çünkü sektörün bu kadar yani mezuna ihtiyacı yok. O işini götürüyor zaten. İşte ya çok iyi torpilin olacak, köşe olacak ya bu olacak. Yine kendi yaşadığım şeyden örnek vereyim. Bu illaki her sektörde böyle işte. Medyada kapıda on binlerce öğrenci var. Yani bedava çalışmak için. Sosyal güvencesiz, hiçbir şeysiz. Sadece işte ben Kanal D'de, CNN Türk'te çalışayım da bakarız ileride, bir yıl sonra bakarız
bak,
diyorlar.
Bak medya çalışanı düşün, kaç tane medya işte mezunu var hani bu bölümler. Bir de bunun fen edebiyatını düşün. Ve aynı şey dershane kapılarında böyle.
Bu hani uygulamaları yapabileceğiniz çalışma alanları size sunulmuş muydu mesela?
Şöyle bizim hani Marmara İletişim'den örnek vereceksek bir MİHA adında bir haber ajansımız vardı, işte Marmara İletişim Haber Ajansı. Gönüllülük esasına dayalı, yani okulla çok yani organik bir bağ yok diyebilirim. Gönüllü hocaların ders verdi. Hatta bizim de 1-2 yıldan sonra orada piştikten sonra yeni gelen öğrencilere ders verdiğimiz, bakın işte kamera şudur, bakın işte montaj şudur dediğimiz bir yer vardı ama o da işte kendi imkanlarımızla. Sonuçta Marmara İletişim'de işte 2000 yılına girildiğinde montaj seti yoktu. bir tane kamera vardı. Hatta bir tane de dedikodu vardır. İşte bir tane dijital kamera varmış da saklanıyormuş falan deniyordu. Yani bu kadar vahimdi. Biz de açıkçası hani durumun kötü durumu gördükten sonra ikinci sınıftan sonra ben işte televizyon kanallarında sürtmeye başladım. Yani işin Türkçesi bu. Ama ya onu yaparken bile işte dediğim gibi yani ben hiçbir şekilde para kazanamayacağımı uzun bir süre biliyordum. Hani bunu bilerek bu yola giriyorsun. Çünkü hadi istemiyorum dediğinde çıktığın anda çok iyi bir çalışan ol, bedavaya da olsa. Senin yerine 5 tane adam alır. O 5 adama senin yaptığın işi zaten yaptır yani bedavaya. İşler acısı yani.
Yani. Yine üniversiteden sonrasını da konuşuyoruz ama üniversitenin içini çok yine atladık gibi. Yani ben işte şeyi hatırlıyorum da bakın durumun ne kadar kötü olduğunu ile ilgili hatta güzel bir örnek benim açımdan en azından. Yıldız Teknik'teyim, işte mühendisim ve hani bıkmışım artık teknik derslerden şeylerden. Hani biraz dedim üniversitede olduğumu hissedebileceğim. Hem biraz farklı hem işte alternatif bakış açısı geliştirebileceğim, değişik şeyler öğrenebileceğim bir ders alayım. Ve hani alabileceğim en iyi ders Emre Kongar'ın Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili bir dersiydi mesela. Ve hani o derse girdim. O derste biraz ucundan kıyısından hani bakın arkadaşlar hani size bunlar öğretildi ama aslında şu gerçek şuydu. İşte şu konuda aslında şöyle bir görüş de var gibisinden. İşte Emre Kongar ne kadar muhalif olabilecekse o kadar muhalif olan bir ortam oluşturmuştu ve bir ders veriliyordu. Ve hani o kadar hani farklıydı ki şey oraya gelen arkadaşların hani o derse bakış açısı ve hani işte Emre Kongar'ın özellikle kendini yırtması ve hani ya işte yorum yapın siz de söyleyin hani çekinmeyin bakın şu böyledir şu şöyledir gibi tartışma ortamı yaratması. Ya benim Yıldız Teknik'teki İşte evet abi burası üniversiteymiş diyebildiğim tek ders mesela.
O ders.
O dersti ve o da yani Emre Kongar hani Mehmet Barlas'la işte arada bir işte televizyona çıkan bir bilim adamı diyelim.
Ya bir kere hani bu işin
aslında... Yine bağlayamadım. Ya bir kere ya ben bir şey diyeyim. Ya üniversitelerde aktif ya siyaset...
Üç kemesi aslında hata mı yaptık? Aynı programda.
Konuk alalım.
Ha bir de üstüne konuk alalım diyorsun.
Evet doğru aslında değil mi?
Buyur Çağatay'cığım.
Ya siyaset yapamıyorsun ki. Ya gerçek anlamda üniversitenin içinde hani belirli tam bir grubun yaptığı işte kalıplaşmış bir yöntemi de son derece tartışmalı, tartışılacak bir sistematik içinde kendilerini ifade ediyorlar ama hani özgür bir şekilde işte eskiden fikir kulüpleri denen bir mesela şey vardı. Onlar bitti. Şimdi işte üniversitelerde olan düşünce kulüpleri yani işte Atatürkçü düşünce kulübü oluyor. Başka da bir şey olmuyor herhalde.
Başka bir şey olduğu anda gerekli durdurma işlemi anında yapılabiliyor. Yani hani sen sistemin ideolojik düşüncesinin savunucusu olduğun noktada önün gayet açık. Yani her açıdan öyle. Ama mesela çok somut örnek verebilirim. Orman Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde ormanın içindedir o fakülte. Ve Bahçeköy yeri de. Bahçeköy'de oturan halk itibariyle gayet milliyetçi, faşizan yapıda insanların ağırlıklı oturduğu bir yer. Ve herhangi bir okulda diyelim ki öğrenciler arasında bir sorun çıktığında mahallelinin orada oturanların da ellerine işte aletlerini alıp okul bastıkları falan bir yer. Üstelik jandarmanın yeri, ne derler ona? Görev alanı olmasına rağmen evet hani gayet sorunsuzca da içeriye girebilirler. Her neyse burada bilimum demokratik çalışmanın önü kesilmiştir yıllarca. 98'e kadar özellikle. Yani masanın üstünde herhangi böyle Cumhuriyet gazetesini bile bulundurman orada dayak yeme sebebin olabilirdi. Orada öğrencilerin mücadelesiyle, soruşturmalarla okuldan atılması, bilimum dayak yemesinin falan arkasından kulüp, edebiyat kulübü kurulmasına hak kazandılar. Yani düşünebiliyor musunuz? Edebiyat kulübü kurulmasını aylarca hani kafa göz yardırarak mücadele ettiler oradaki öğrenciler. Ve bunun sonucunda bir edebiyat kulübü kurulabildi. Sonra edebiyat kulübü işte gazete masası açtı. Bilimum gazetelerin bulunduğu. Her gün o gazete masası dağıtılıyordu. her gün arbede çıkıyordu. İşte hocalar dağıtanlardan yana oluyordu falan. Yine orada da hani devamlılıklı bir mücadele sergilenerek o masanın da kalması sağlandı. Onun arkasından yine böyle toplu bir saldırıyla okuldaki demokratik, daha düşünen, okuyan çocukların hepsi okuldan atılıp orası yine eski haline döndürüldü. Yani şeyden bahsetmiyorum, hani sıcak politika yapmaktan, ne bileyim hani bir basın açıklaması yapmaktan falan bahsetmiyorum. Sadece bir edebiyat kulübü ve gazete masasından bahsediyorum.
Ya işte balık baştan kokuyor. Hani üniversiteler kime bağlı? YÖK'e bağlı. Hani YÖK kimin çocuğu? 12 Eylül'ün çocuğu. Öyle.
Orada bitiyor.
Zaten hani ya daha neyi tartışıyorsun ki? Rektörler nasıl seçiliyor mesela? Bir üniversitenin İstanbul rektörünü kim seçiyor ve nasıl seçiyor?
Bilkent Üniversitesi'nin işte mütevelli heyetinde sermaye evet açan bir adam.
Başkanı,
evet, İhsan
Doğran Hacı. Yani üniversiteler hani aslında tırnak içinde toplumdan biraz daha ileride olması gereken, hani toplumun lokomotifi olması gereken,
bir kere özerk olması gerekiyor.
Kurumlarken, özerk olmaları gerekirken ve hani toplumu sürükleyecek kurumlarken yani hani Türkiye'nin böyle olabilecek en antidemokratik, en hani gerçekten kokuşmuş, çürümüş kurumları haline getirilmiş 1980'den günümüze kadar. Ya bugün hani üniversite öğrencileri varsa, ki var bir sürü bizi dinleyen, bir şeye baksalar hani kendi üniversitelerindeki rektörler, işte fakültelerin dekanlarının geçmişine baksalar birçok şey görecekler. İşte yardımcı doçentlikten direkt profesörlüğe atlama. İşte doktoradan sonra cart profesör olmuş. Çünkü hani işte 12 Eylül'de müthiş bir tasfiye sürecinden geçildi. O kadar çok öğretim üyesini işten attılar ki. O kadar çok attılar ki.
Zihniyetin devamını sağlayacak olanlar kaldı sadece. Onlar ve doğal olarak da onlar.
Onlar evet. Bile yetmedi, direkt profesör yaptılar.
Evet, yani evet, doçent, evet işte.
Doçent olmadan profesör olan çok fazla evet. Kişi var şu anda. Evet. Bayağı fazla. Ve hani işte onların hani işte 12 Eylül'ün mirası şu an hani devam eden.
Bu zihniyet öyle yerleştiriliyor ki insanların algısında hani üniversiteler bilim yuvasıdır ve politikada sokulamamalı gibi, hani bilim nedir, politika nedir, siyaset nedir, arkadaş ülkesine hani duyarlı olmayan, ülkesine dair söz söyleyemeyen insanlar üniversite bitirse ne olur, nasıl üniversitede konuşulmazsa nerede konuşulur bunlar?
Bunların bölümleri var yani.
Evet evet, yani siyasal bilgilerde öğrenciler hani siyasete dair laflar ettikleri için okuldan atılıyor. Yani hani yine biraz daha hani özüne dönersek bu işin, üniversiteler abi buradan herkesin bu eğitim almaya hakkı vardır, tamam mı, başlangıçta. Yani parasız olmalıdır bu eğitim ve herkes de bu eğitimi almak zorundadır istediği ölçüde. Ve burada işlevli olan, önemli olan şey kimin ne kadar parası olduğu değil aslında, kimin neye niyetli olduğu, neye hevesli ve neye istekli olduğu olması gerekirken, hani bu harçlardan tutun da hani öğrencilerin barınma için harcadıkları para, beslenme için harcadıkları para, işte bunların hepsi bir araya geldiğinde ancak ayrıcalıklı bir grubun gitmeye hak kazandığı yerler haline geliyor üniversiteler. Ve hani o da zaten aileler de başta olmak üzere, aileler senin polisin haline direkt getiriliyor zaten. Zaten oraya sen zor girmişsin, zaten herkes giremiyor, dikkat et seni atabilirler, bu hakkını koru, hiçbir şeyde bulaşma. Başta senin ailen bunu yapmaya başlıyor. Şeyi hatırlar mısınız, denk geldiniz mi bilmiyorum. Okullar ilk açıldığında, hala yapıyorlar mı bilmiyorum.
Oryantasyon mu?
Hayır. Ailelere mektup gönderiyorlardı. Polisle üniversitenin yönetimi ortak.
Ciddi misin?
Evet. İşte o kadar komikti ki, ben bir yer onu bulur size gösteririm. Mektupta şöyle şeyler yazıyor. Solcular çocukları kandırmak için yatacak yer ayarlarlar, sinemaya götürürler, panellere katarlar. Bunlara karşı uyanık olun gibi şeyler yazıyordu.
Abi o zaman beter olsunlar. Çünkü şu anda kimler nelerle uğraşıyor? Hani işte kaka sol, kötü sol, işte ne yaptı abi YÖK? 12 Eylül askeriye ne yaptı? İşte aman komünizm gelmesin bu kış, aman işte vatan millet Sakarya, aman ne işimiz olur bizim solla politikayla diye. Şu anda hani beter olun abi, beter olun yani. Hani işte Türkiye İran olur mu, Türkiye İran'dan beter zaten ki, İran aslında hayatta da olamayız ama hani çok, gerçekten sinirlendim abi.
Gerildin,
şöyle bir
durum
var, hani Türkiye'nin şu anki politik kompozisyonunun hani şeyi, temelleri zaten hani 1980'de atıldı. Hani şu anda işte siyasal İslam'ın karşısında durmaya çalışan kesimler, hani ve bunlar orduyu da destekliyorlar. Orducu kesim aynı zamanda. Şunu bilsinler ki zaten
bunu kendileri yaptılar.
Abicim evet, siyasal İslam zaten ordunun hani bir şekilde teşvikiyle başlayan ve onun desteğiyle de...
Hani komünistlere karşı söyledikleri bir şey. Hani bunu Hizbullah'ın bu işte domuz bağıyla yapıp işte hani öldürdüğü insanlar çıktığında da tartışılan bir konuydu. Her zaman işte hani kimi zaman işte komünizme karşı, kimi zaman doğuda yaşananlara karşı İslam her zaman kullanılan bir şey halindeydi. Ve hani mesela yine konuyu dağıtacağız ama hani eğitim sisteminin bir parçası olduğu için söyleyeceğim bunu. İlkokuldan itibaren din dersi almaya başlıyoruz biz. Ve bu din dersinde biz Müslümanlığı öğreniyoruz.
Müslümanlığı öğrenmiyoruz. Sünniliği öğreniyoruz sadece.
Doğru, haklısın. Çünkü... Sünniliği öğreniyoruz bir de yani. Ve hani bu hal böyleyken çok açık bütün mahallelerde çocuklar, herkes gitmiştir. Yani o arkadaş şey bilmem ne, ben de gittim. Hani ufacıktım, evet. Kardeşimle Kur'an kursuna.
Ben gitmiyorum abi.
Ben bir kere gittim, kaçtım sonra.
Yani evet, hani, fazla gitmiyorsun zaten. Eğer ama o da tabii ki senin şansına. Hani eğer biraz daha böyle aydın bir ailenin, sorgulayan bir ailenin verdiysen, ya bu ne ya deyip hani birden fazla giden fazla gitmiyorsun ama yani hani ya,
inançlılık biraz da ziyade, hani, dayatma. Sorun evet, dayatma. Evet, yani gidebilirsin. Hani hayatın mı halen de gidiyor ve çocuğunu da yolluyor olabilirsin. Önemli olan hani sorun burada dayatma. Bir de şimdi 12 Eylül'den niye bahset? Niye ikide bir 12 Eylül'e geliyor konu? Çünkü hani 12 Eylül'ü darbeci orduyu ve onun yarattığı kurumların en somut hani günümüze kadar gelmiş kurumlardan bir tanesi YÖK. O yüzden hani sürekli konu YÖK'e geliyor. Yani işte, ya, 1980 darbesinin hani askeriyenin bize hani hediyelerinden bir tanesini, bir tanesi de üniversitelerin şu anki hali. Alın bakın işte üniversite nereden nereye gelmiş, kim vatan için ne yapmış, kimden vatanı korumuş ve hani kim neyi eline yüzüne gözüne bulaştırmış, bakın.
Genel fotoğrafı görmek için de Genç Bakış programını izleyin. Yani yani yani hani üniversiteli gençlik neyi
alkışlıyorlar?
Neyi alkışlıyorlar?
Ya o programa gelmesine nasıl izin veriyorlar ki?
Seçmece ya biraz da o da
hani deyip üniversitede siyasetin yeri yok deyip sonra da hani bu tartışma programına sokmasınlar o zaman. Hani eğer bu mantıkla ilerliyorlarsa hemen mikrofon bana doğru uzanmışken ben...
İzliyor musunuz abi o programı, manyak?
Ben geçen hafta izledim. Geçen hafta izledim hatta. Gerçekten çok acıydı.
Ben yani. Hemen şunu söyleyeyim mi? Bu hani eğitimin paralılaştırması falan derken şu an şunu biliyor muydunuz? Normal devlet üniversitelerinde paralı bölümler var. Yani uygulamaya evet. Geçilmiş bir biçimde. Hani tamam. Yok yok hayır hayır. Onun dışında bildiğim paralı bölümler bunlar. Hani zaten kademe kademe gidiyorlar dedik ya. İyice de hani paralı hale getirecek sevgili solcuların baskın oran abisinin de hani önerisi bu yöndedir mesela. İTÜ'de State University of New York arasında bir işbirliği sonucu açılıyor bu bölümler. Bilişim sistemleri mühendisliği $10,200, işletme $12,500, ekonomi $12,500, gemi makineleri işletme mühendisliği $13,800, inşaat mühendisliği $10,500, tekstil geliştirme ve pazarlama $10,300.
Yıllık
evet, bir yıllık harç ücreti. Moda tasarımı $11,850, çevre mühendisliği $10,500, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği $13,800.
Burada ufak bir şey söyleyeceğim. Yılların hep böyle popüler mühendisliği olan inşaat mühendisliğinin en ucuz bölümlerden birisinin haline gelmesi de manidardır bence.
Yine aynı şekilde ODTÜ'de de paralı programlar var. Hazırlık ücreti $4,200 yıllık.
Lan reklam programı gibi yaptım.
Yani
ama durum bu.
Durum bu. Yani, ama üniversitesi ve çok yakında bütün bölümlerde durum bu hale
sadece,
gelecek
durum
zaten.
Durum sadece bu değil arkadaşlar. Durum aslında daha şeyden başlıyor. Şu anda devlet üniversitesinde paralı bölüm açılıp açılmamasından önce başlıyor. O kadar komik ki kar amaçlı üniversite açamazsın diyor devlet ve sen de vakıf üniversitesi açıyorsun. Şimdi vakıf üniversitesi açtığında devletten para alıyorsun. Yani devletten her öğrenci için benim şu kadar öğrencim var kardeşim, ben bir öğrenci için işte şu kadar para istiyorum diyorsun. Devlet sana x kadar para veriyor. Ama devletin özel üniversite öğrencisi başına verdiği para devlet üniversitesi öğrencisinden daha fazla.
Evet,
ya
evet.
Ve vakıf üniversitelerinde burslular haricinde aslında varlıklı insanlar okuyorlar. Yani zenginlerin çocukları özel üniversite, yani vakıf üniversitesine girdiklerinde devletten devlet üniversitelerindeki öğrencilerden daha fazla adam başına para alıyorlar. Bu bir. İkincisi, vakıf üniversitelerinin imkanları daha iyi olduğu için, laboratuvarları daha iyi olduğu için, çalışma koşulları hocalar için daha insani ve daha bilimsel şartları yerine getirdiği için ve devlet üniversitelerine nazaran vakıf üniversiteleri hocalara daha yüksek maaş önerdikleri için adamlar üniversitedeki en iyi hocaları topluyorlar kendilerine. Yani sen bir şekilde ÖSS'ye de girsen, hani
ODTÜ'ye de Boğaziçi'ne de girsen, nereye girersen gir, Vakıf Üniversitesi gelip senin en iyi hocanı elinden alıyor. Devletten alıyor bir de para. Yani inanılmaz bir hani dengesizlik var burada ve hani yurdum üniversite öğrencileri, üniversite mezunları hala şu mantığı gidiyorlar. Hayır, onlar özel üniversite değil, onlar Vakıf Üniversitesi. Abi sonuca bak, sonuç bir şey değiştirmiyor ki. Parası olan en iyi hocayı alıyor. Parası olan forsunu kullandığı için devletten de benden daha fazla ödenek alıyor. Ve aynı zamanda yine işte parası olan daha iyi hocalar, daha iyi imkanlar ile mezun olduğu için daha iyi koşullarda işe girebiliyor.
Daha iyi koşullarda işe girme konusunda ya tamam, çok güzel kaliteli eğitimler veriliyor. Harbiden işte ben de okurken Bilgi Üniversitesi'ni acayip kıskanmış bir insanımdır. Yani Bilgi'deki hani o kameraları, işte bilgisayarları falan, ya bunların imkanı bizde olsaydı ooo falan diye durmadan konuşurduk. Ama mesela şöyle bir şey de var. Hani bu vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin kalitesi o kadar da yani bence yetkin olmuyorlar işlerinde. Birçoğu zaten sıkıntıları yok. O okulu ama bitirmese de...
Ama var, sorun burada.
Ya elbette. Yani atıyorum yine yaşadığım bir örnek. Ben de amma deneyimlerden gittim bugün. Yeditepe İletişim Fakültesi'nde şöyle bir olay vardı mesela. Ben prodüksiyon şirketinde çalışırken Yeditepe'den öğrenciler gelirdi bize. Bitirme projelerini bizlere yaptırıyorlardı. Yani işte biz 1 milyar karşılığında çocukların projelerini yapıyorduk, montajlıyorduk, veriyorduk. Ve onlar da gidiyordu, hocalarına veriyorlardı, geçiyorlardı. Şimdi ya bu hani bilinmeyen bir şey değil. Bu yapılıyor. Sen bu çocuktan zaten yani bu mezun olduktan sonra o kamera, hangi kamerayı kullanacak, hangi montaj yapacak, ne konuda bilgi sahibi. Yani öyle bir şey o kadar da yok.
Tamam ama sorun burada ya, o çocuğun sorun, yetersizliği değil. Asıl sorun
o çocuğun bu eğitimi tamam almayı hak etmesi.
O üniversitenin okulun en iyi hocasını alması. Çünkü fazla parası tamam var. O üniversitenin devletten her öğrenci için fazla para alması. Bak burada sorun şey de değil. Ben bizim hocalarımız daha çok daha iyi şartlarda çalışmayı hak etmiyorlar, daha yüksek maaş almasınlar demiyorum. Ama mesele bu değil ki. Devlet üniversitesindeki öğrenci ile özel üniversitedeki öğrenci arasındaki fırsat eşitsizliği.
Kesinlikle ya, ona bakarsak şimdi devlet üniversiteleri arasında da korkunç bir fırsat eşitsizliği var. İşte Boğaziçi ile işte Dumlupınar, ne bileyim yani.
Yani tabi coğrafi koşullar da var. Hani işte neresinden tutsak da elimizde kaldı. Yok mu kardeşim bizim eğitim sistemimizde şöyle doğru dürüst güzel bir tarafı, ondan bahsedelim.
Yok, ondan bahsedemeyeceğiz. Orada şey...
neyse tamam.
Söylesen.
Yok, sonra söyleyeceğim, yeri geldi.
Yine önemli bir yanı var bu işin. Hani bize eğitim veren hocalarımız, akademik insanların hali var. Şimdi bu adamlar bir kere bu ezberci eğitim sisteminden geçerek bir bitiriyorlar okulu ve bitirebilmek için, akademisyen olabilmek için aslında birazcık böyle hani sistemin tercih ettiği insan modelinde hani çevresine, ülkesine duyarlı olmamış, bu sıkıntıları dert edinmemiş apolitik insanlar, evet apolitik insanlar olmak başlangıçta hani çok önemli bir şey, geneli kapsıyor. Çünkü hani herkes biliyordur biraz, haberleri izleyen, gazete okuyan. Üniversitelerde ideolojik halay çekmek gibi komik bir nedenle bile soruşturma açılabildi bu ülkede. Ve işte harçları kesmek, bu hani harç burs ne diyorlar ona, eğitim katkısı mı diyorlar? Kredi, eğitim kredisi. Bu, işte onların kesilmesinden tutun da uzaklaştırmaya kadar bilimum şeyle karşılaşabiliyoruz. Ve dediğim gibi ülkene duyarlı olmayacaksın. İşte atıyorum basın açıklamasına katılmayacaksın. Ya da okulda kendi eğitim sistemini eleştirip işte YÖK'e hayır deyip ya da mesela işte Mimar Sinan'da bir ara okula sakalla gidilemez yasağı vardı. Hani bu kadar ilkokul modeli tek tip buna ses çıkarmayıp
devlet,
falan.
Devlet babanın söylediğinin dışında bir şey söylersen akademisyen olamazsın.
Ya, evet yani bütün akademisyenler böyle midir? Hayır, istisna elbette ki vardır. Ya da hani içinden demokrattır da hani çok fazla katılmamış. Ya da katılmıştır, şansına denk gelmiştir, gözaltına alınmamıştır, şansa denk gelmiştir. Hani fark edememiştir okul yönetimi falan. Neyse. Sonracığım hani tez aşamanda ya da yüksek lisansa başladığında bir kere yine akademisyen olmak için bu ülkede işler böyle yürüyor. Ya torpilin olacak ya hocalara hoş görüneceksin. İkinci adımı. Üçüncüsü hazırladığın tez yine bilimsel ve özgürlükçü bir içerikte olmasına izin verilmeyebiliyor. Hani daha geçenlerde bir arkadaşım bitirme tezini vicdan iret ile ilgili yapmak istedi ve buna izin verilmedi mesela. Yani hani onda da sınırları yine birileri belirliyorlar.
Vicdani evet yine hani tırnak içinde marjinal. Ya sen Türk Tarih Kurumu Başkanı'na baksana, hani bu ülkede Türk Tarih Kurumu Başkanı nasıl bir adam ve neler söylüyor? Ve hani işte bilim kimlerin elinde? Hani tarih eğer bir bilimse, ki hani tabii o da ayrı bir, yani resmi bilim tarih nedir ıvır zıvır da, hani pozitif midir? Neyse ama yani İşte durum...
Yani hemen şimdi size bir arkadaşın söylediği çok doğru. Apolitiklik bir yana okullarla tutunmak için belli ideolojilerin yanında da saf tutuyorlar. Çok, şimdi çok komik bir örnek döndüm. Vereyim ben hemen. Benim bölümümde bunu sevgili Grimak da bizim okulda hocalardandır ve gayet onaylar bunu. İsmi lazım değil ya da belki de lazım, hani sözlükte de yazdık gerçi, başlığı da var kendisinin. Derse girdik, ders 1 ve bu bahsettiğim hoca bölüm, yani 4 sene boyunca yaklaşık 6-7 dersimize birden geliyor. İlk dersinde İslamiyet öncesi Türk sanatıydı dersin adı da. İlk söylediği şey şu oldu: benim dersimde Türkler göçebe diyemezsiniz.
Niye?
Yani bir kere şimdi böyle bir şaşırdık, hani bütün çünkü eğitim hayatımız boyunca bize böyle öğretilmiş, Türkler göçebedir. Yani nasıl yani hocam Türkler göçebe? Hayır, göçebe falan diyemezsiniz. Türkler yerleşiktir. Hani illaki biraz böyle o göçebelikten dem vurmanız gerekirse de yarı yerleşik diyeceksiniz, yarı göçebe bile demeyeceksiniz. Allah Allah, yani biz hani anlamlandırır hocam, neden ama yani açıklayın. Soru sormak yok. Benim dersimden geçmek isteyenler bunu bir de ağızlarına da almayacaklar. Soru da sormayacaklar. Bu böyle bitti. Yani üniversitedeyiz arkadaşlar. Üniversitede gerçekleşiyor bu. Ve hani sonrasında biz şunu fark ettik ki sevgili milliyetçi hocamız Türkler göçebe olduğunda var olan kültür, işte ne bileyim pazarı kurganı, pazar kalısı falan gibi Türklerin olmadığını, diğer eğitim kurumlarınca, Türkiye dışındaki eğitim kurumlarında Türklerin olmadığı iddia edilen şeyleri sallarlarken, Türkler zaten göçebedir ve böyle bir kültüre, yerleşik kültüre sahip olamazlar dediklerinden ders bir bize öğretilen şey, Türkler göçebe değildir, yerleşiktir, en olmadı yarı yerleşiktir. Böyle ya, yani adam diyor ki en olmadı. Yani pazarlığa bakın ya, adam pazar gibi. En olmadı, çok zorda kalırsanız yarı yerleşik diyebilirsiniz diyor mesela.
İşte yani tabii bir tepeden bir aşağıdan hani örnekler verip duruyoruz. Hani sen işte ben tarih kurumu diyorum mesela. Hani tarih kurumu başkanı hani böyle bir adamsa, işte sanat tarihi bölümündeki tarih hocası da işte Sarıyer'in hocası gibi olur tabii. Benim de bir inkılap tarihi hocam vardı Yıldız Teknik'te. Keşke adını hatırlasaydım da ifşa da etseydim. Bir saniye, adam şey diyor. Yunanlılar üreme yeteneği daha düşük olduğu için, seks güçleri düşük olduğu için Yunanların nüfusu düşüktür, Türklerin de seks gücü yüksek olduğu için Türkler de çoğalmaktadır diyen ve inkılap tarihi dersinde bunu hani söyleyen bir hocam vardı benim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde servis derslerinden bir hoca işte kendisi. Neyse hani ama bu örnekler birer veri değil. Hani bunlar sağlam birer şey değil. Önemli olan hani sistemsel, evet, yapısal değişikliği getirmek.
İşte hani ama burada şuna varmaya çalışıyorum. Ürünler böyle yürüdüğü için işlerde hani bilim üretmesi gereken akademisyenlerin vardığı nokta bu. Bu adamlar bilim üretmediği gibi bir sonraki nesile de bunlar yetiştiriyorlar. Hani atıyorum ben diyelim ki onun gibi değilim ve hani bunların yanlış olduğunu, bilimin hani mantık çerçevesi içinde gelişmesi gerektiğini söyleyen bir insan olarak, diyelim ki bu hocamın ne derler, uzmanlaştığı alanda akademisyen olmak istiyorum. Mümkün mü sizce? Yani evet Türkler yerleşiktir diyerek, adamın söylediklerinin hepsini savunarak ve adama bu minvalde bir tez vererek ancak ben onun yolunda, yanında ilerleyebilirim, o alanda ilerleyebilirim.
Ya bu çok kötü, ben de bari eksik kalmayayım sizden, siz ne güzel konuşuyorsunuz, sus Onur. Yine başladık. Ben de işte bilim tarihi diye bir ders alıyorum yüksek lisansla. Ben de şeyi öğrendim ya, aslında Türkler işte bu Pisagor bağlantısıydı, şuydu buydu, hepsini biz bulmuşuz zaten. Yani Yunanlardan falan önce onlar bizden almışlar falan. Şimdi burada hani kötü olan nokta şu, Derya'nın dediği gibi buna eyvallah demen lazım. O dersten geçmen gerekiyor. Yani tamam, hani o kadar gözümü kapayıp ya artık ben rahatsız olmaya başladım. Hatta bu ikinci dönemde aldığım bir ders, işte Avrupa Birliği ile alakalı bir ders, böyle seve seve hani girdim. İşte eski MHP'li bir milletvekili giriyor derse. Şimdi bir yandan o adama eyvallah diyeceksin, o dersten hani geçeceksin. bir yandan da hani kafayı yemeden kendi düşüncelerini hani belirli bir düzleme oturtacaksın ki onları savunacaksın, devam edeceksin. Ya korkunç, yani korkunç, korkunç durumdayım baba.
Ben size daha komik bir şey anlatayım. Madem hani ya gerçi bu biraz şey oluyor ama Miskinlik Ömür Boyu'yla aynı şeydeyiz, aynı işte bölümde öğrenciyiz. Metalürji malzeme mühendisliğinde yüksek fırın vardır. İşte demir cevherinden pik demir üretirsin. 30 metre yüksekliğinde dev fırınlardan bahsediyoruz. İşte hani çok daimi olarak içerisinde hani çok yüksek sıcaklıklarda tepkimelerin gerçekleştiği. Bizim bir hocamız abicim yüksek fırını cehennem ateşini benzeterek anlatırdı. Demirin uzaydan geldiğini, çünkü hani Allah'ın bize bir lütfu gibi hani sonradan dünyaya yolladığından falan bahseder ve bununla ilgili hadisler madisler okurduk mesela. Ya neyse hani işte bu kadar saçma sapan böyle pek çok hoca örneği vermeye devam edebiliriz sabaha kadar. Hatta şu da var bir de sadece hocalardan değil, hani az önce biraz gündeme geldi ama sonradan şey yaptık, kestik. Her üniversitede mesela aşağı yukarı her üniversitede, özellikle Anadolu Üniversitesi'nin daha fazla, her işte üniversitenin işte katların, koridorların, işte yok yemekhanenin, tuvaletlerin reisleri var. Evet. Yani kat reisi, yok işte oda reisi, tuvalet reisi, bilmem bok reisi, ne onlarca, yüzlerce reis var ve hani bunların hepsi korunuyor, kollanıyor ve üniversitelerde ısrarla nedense barınmaya devam ediyorlar. İşte bu reisleri biz nerede görüyoruz?
Bu ülkenin korunması için teminat onlar yani. Onlar birer cevher ve doğal olarak da gayet başarılı biçimde korunuyorlar, kullanıyorlar.
Evet, burada işte eleştiri getirmemiz gereken kişiler o reisler değil. İşte ülkücü yemini edenler değil. Onları orada barındıranlar kardeşim. Hani bu o kadar açık ki artık.
Bu arada John Duff diyor ki demin bahsettiğimiz özel üniversiteler konusunda. John Duff. Bunlar yüzünden işte burslu öğrenciler iş bulamıyor, yaramaz bunlar deniyor. Zengin nasılsa gitsin babasının şirketinde çalışsın deniyor. Yeditepe'den burslu mezun olmuş biri olarak naklen bildireyim dedim.
İşte yani ne diyelim.
Yani yorulduk, daraldık diyorsun.
Bu arada yine geçen bu arada hani bize eleştiriler gelmişti yani programla alakalı. Hep işte sorunlardan bahsettiniz hani çözüm önerisi de istiyoruz gibisinden. Hatta bir tanesi de yanımızda. Evet. Bu arkadaşımız da aynı eleştiri getirmişti.
Evet. Her şey devletten beklemeyin. Biz sorunu gösteriyoruz, çözüm hep beraber.
Elbette ki işte ikinci saatimizin sonuna geliyoruz.
Daha bir kere Atatürk demedik bu arada.
dedik. dedik. İsterseniz hani bir parça girelim, ondan sonra da neler yapılabilir onun hakkında.
Daha bitmedi ki. Daha bitmedi. Al işte böyle geç esprileri var.
Benim esprim değil bu. Üniversiteden beklenen bu ama yani işte üniversiteye giden öğrenci işte kızları teklif edeceği yönde yani neyse al.
Onu da tartışırız yani.
Üniversitede abi yalan, o da yalan.
İşte üniversitede işte kaç tane kız arkadaşın oldu?
Niye tartışıyorsunuz kardeşim onu?
Kaç tane olmasını bekliyordun eğer bunları?
Abi bunu siz gece 1'deki haber programına saklayın.
Ben bir şey diyeceğim ama eğer ki sorun analizi yapıyorsanız hani eyvallah üniversitede siyasallık var, bunu kabul ediyorum ama bence hani Türkiye'deki sadece sosyal bilimler bağlamında değil, bunu birazcık korkuyorum Çağatay.
Korkma.
Mikrofonu böyle şey yapıyorsun. Yani bilimsel anlamda da en azından mühendislik sayısal anlamda da pozitif bilim üretilmesi, akademisyen hayatı ya, akademisyen olmak konusunda da bu bağlamda da yani işleyiş çok komik ilerliyor. Çünkü sistem sizin sadece akademik hayata dair bilinciniz olmasıyla yürütebiliyorsunuz. Eğer ki siz nasıl makale yazılacağını ve o ortamda nasıl var olabilmek için, ki bizim okuldan bahsedecek olursak bizim okulda var olmak için bir siyasi eylemden çok daha çok dini bir varoluş gerekiyor bizde de.
Hangi okulusun?
Gebze Yüksek Teknoloji.
Gebze Yüksek Teknoloji. Ya bizim okulda da arkadaşlar gayet işte namaza gidip sohbetlere katılaraktan akademisyenlik için ön şeyi kazanabiliyorlar.
Ama bak doğru değil mi? Bir metodoloji mühendisi olman için ne yapman lazım? Öncelikle 5 vakit namaz kılman.
Ama Allah ya artık bunu tartışmayalım. Lütfen Allah aşkına bunu tartışmayalım. Yani ama dünyanın her yerinde bir profesör seçilirken abi namazına niyazına bakılır. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben numaranı alabilir miyim senin? Numaran ne senin?
Ya bu bağlamda çok ufak bir şey daha hani ben çok da konuşmayayım burada. bu insanlar yani gayet rahat bir şekilde sadece formatını bildikleri için makale yazaraktan, araştırma yaparaktan, yani yaptıkları araştırma da aslında dünyada...
Lofty'den makaleler araştırıyor.
Aynen, hiçbir şey yani bilimsel olaraktan hiçbir pozitif veri yok ve hani zaten bunlar dünyada başka yerlerde araştırılmış, yapılmış şeylerin burada sadece bir iki ufak değişimle... İşte
az önce Derya'ya benim söylemeye çalıştığım da oydu. Yani Türkiye'deki üretilen hani sözde pozitif bilim, işte piyasaya satılması için üretilmiş bilim de genelde Lofty.
Yani...
İşte
bakın şurada şöyle bir istatistik var, hemen onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Türkiye 27 ülke arasında akademik ürün bilimsel yayın bakımından ancak 24. olabilmiş.
O bir de o 24.lük sadece makale sayısına dayalıyor. Bir de makalenin içeriğine bakmak lazım. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki bilgisayar fakültesinde birer hocayız. İşte hepimiz, işte ikiniz doçentsiniz, ben yardımcı doçentim. Hepimiz de işte atıyorum işte senede 3 tane işte uluslararası yayın çıkarmamız gerekiyor. Şimdi ben kalkıp da işte 386DX'ler var ya, bu eski makinalarla ilgili kıyıda köşede kalmış bir makale yazarsam, 10 sene öncesinin bilgisayarıyla ilgili bir makale yazarsam, hani çok anlaşılır olması için bu kadar basitleştiriyorum örneği, bu makale kabul edilirse benim bir makalem çıkmış oluyor değil mi sonuç olarak? Evet. Peki ben bilimsel anlamda bilgisayar mühendisliğiyle ilgili bir şey üretiyor muyum? Evet. Olmuyorum. Sadece işte Türk işi, ben akademik kariyer yapıyorum. Olay bu kadar basit. Evet. Olan da bu Türkiye'de.
Ne yazık ki ya.
Şarkı istiyorlar, tamam.
Son bir şey daha söyleyeyim. Ben yine bir kendi yaşadığım şeyden kaynaklı.
Stüdyodan atalım mı birazdan?
Evet, atabiliriz.
Bu, evet, bu bıdır bıdır konuşan bu arada Murat değil mi Muratcığım?
Evet, ben Murat. Ya şu da var hani eğer ki ben kendi şu an yaşadığımdan bahsedecek olursam, işte Onur gibi ben de malzeme mühendisliği eğitimi aldım. Fakat şöyle bir gerçek var. Ben 4 sene boyunca malzeme mühendisliği hakkında işte üniversitede bilimsel eğitim aldıktan sonra iş hayatıyla ilgili herhangi bir başvuru yaptığımda benim aslında aldığım eğitimin orayla hiçbir entegresi olmadığını, ben üniversiteden çıktıktan sonra iş hayatında tekrar bir 2 yıllık eğitimden geçip tecrübe dediğimiz o 2 yıllık eğitimle iş hayatının gerçeklerini, aslında bunun kullanımıyla ilgili bütün gerçekleri tekrar baştan öğreniyorum.
Yani her sektörde ama böyle. Ama yani burada işte uygulamanın eksikliğinden kaynaklanıyor. Pardon, siz devam edin.
İşe girerken okulda öğrendiğini unut diyorlar ya. Ne çalalım? Sıradaki neymiş? Babazula mı çalıyoruz? Evet, biz çok konuştuk. Biz artık biraz susalım da Babazula konuşsun.
Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden sarınca beni, gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı, mutlu yavaşça, gözlerin fısıldadı. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. Rüzgarın fısıldadı.
Evet arkadaşlar, pazar sohbetlerinde Türkiye'deki eğitim sistemini tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz.
Ya benim şöyle bir önerim var ya, bir sonraki konuşma, yani bir sonraki konumuz daha eğlenceli bir şey olsun. Olumlu hiçbir şey aklıma gelmiyor benim. Ben olumlu bir şey söyleyemeyeceğim abi Türkiye eğitim sistemiyle ilgili. Çözüm önerisi de benim için zor. Hani haftaya öyle bir konu seçelim ki hani işte grafiğimiz daha dengeli olsun, belki daha simetrik olsun. Hem eleştirelim hem de aslında şu da iyiymiş, bu da iyiymiş diyebileceğimiz, arada tutunabileceğimiz bir konu.
Bu noktada yani sizlerden de öneri bekliyoruz. Yani hani burada 3 kişi biz şunu yapalım, bunu yapalım falan değil de sizin aklınıza da çok güzel konular gelebilir.
Edebiyat konuşalım haftaya.
Edebiyat diyorsun. Konuşmayalım edebiyat ya.
Konuşamam.
Belki müzikten konuşuruz. Ne bileyim, edebiyat... Sanattan konuşmayalım.
Yaman,
ya, sanat tarihinden konuşalım.
Konu olmak zorunda değil. Mesela bir saat edebiyat konuşuyoruz. Üzerine bir saat bilmem ne. Olabilir. Şudur budur.
Ama hani dinleyicilerimizin de katılımını bugün ama güzeldi. Evet. Yani
haftaya,
bayağı katılım
haftaya
oldu.
Haftaya şey mi konuşsak? Haftaya diğer hafta ne konuşacağımızı mı konuşsak? Çünkü herhalde bir 3 saat sürebilir. Böyle devam ederse.
Yok, biz şu eğitim sistemini bitirelim bence. Yani bitirilmeyecek de bir yanı yok. Tamam, zaten sorunlar... Çok var. Hatta evet, yani değinemediğimiz bir sürü şey var elbette ki, ama yani 3 saat hani bu programı hani ilk karar verdiğimizde 3 saat bana çok böyle uzun bir süre gibi geliyordu, ama işte 2 saat bitti arkadaşlar.
Ya işte kaç parça çaldık? Biz kaç ara verdik?
3 parça çaldık.
Parça demeyeceğim.
Şarkı çaldık.
Pardon. Niye parça demiyoruz şarkıları?
Neyse, şimdi onun tartışmasını mı yapalım der yani.
Tartışmayı itaat edin.
Şey geldi mesela, bir yorum geldi bu senin söylediğin hani bu 486x.
Evet, tabii ben işte tabii uluslararası alanda makale hani sahibi olarak...
Onu sana öyle esiri getiren arkadaş dedi ki nasıl demagoji yapılır onu konuşun. Sana demagoji yapıyorsun dedi.
Öyle mi dedi? Allah Allah. Yani
Murat'ın şimdi... arkadaşıymış.
Nasıl demagoji yapılır? Ondan önce şeyi söyleyeyim hani. Şimdi
devam et abi.
Devam ediyorum. Ya az önce o bilgisayar örneğini verirken işte hani demagoji yaptım da iddia edilmiş. Tamam, demagoji yaptıysak ona da eyvallah.
Yok yok ya, bence öyle bir falan bir anlam yok. Ayrıca yok, baba ya, bir saniye ya, ben şimdi babama kızacağım. Babama kızacağım. Demiş ki konuyu tartışırken konudan sıkılan tek radyo programcısı siz oldunuz, tarihe geçiniz
ya
demiş.
Ya Yamca, biz konudan sıkılmadık.
İçimiz
yani...
karardı. Ben ülkeden sıkıldım abi.
Ya evet evet. Sıkıldım. Zaman zaman hani bunu çok yaşıyoruz. Sadece eğitim sistemi değil. Yani operasyon olur konu ya da işte eğitim sistemi olur, seçim sistemi olur. Bu ülkeye dair hani umut verici hakikaten hiçbir şeyden konuşamıyoruz. Ekonomi zaten başlı başına. Hani doğal olarak da konuş hani ne yapacağız peki, iyi de tamam önerilerimizi söyleyebiliriz, ama hani yakın vadede de 3 kişinin 5 kişinin hani çözebileceği ya da hani en azından umut taşıyabileceği konular olmadığından.
Ama ya bak burada geçen haftaki tavrımızı
da
biraz çelişkiye düştük gibi oluyoruz. Geçen hafta ne demiştik? Yani hani bu süreç esnasında ne yapılırsa yapılsın. Yani bunlar çok ufak şeyler de olsa sürece katkıda bulunmak
yani
için yapılır. Yani
bu konuşma da bu
sürece biz fark ederiz veya fark etmeyiz. Bir kişinin kafasında bu konuşmalardan sonra soru işareti uyandıysa bu artıdır. Evet, yani o yüzden ben sizin bu işte karanlık senaryonuzun biraz dışına çıkmak istiyorum.
Hayır, durum eleştirisini vermek, yani durum kötüyse kötüdür abi. İç karartıcıysa da iç karartıcıdır. Belki de hani...
Çözümsüz demek değil tabii. Evet, yani iç karartıcı da.
Belki iç karartmak da çözüme katkıda bulunmaktır. Bir de ama şunu es geçmeden söylemek istiyorum. Çünkü hani adam ciddi ciddi eleştirmiş. Cevabı da hak ediyor. Yani akademik makale, işte akademik yayın yapmış olmak için yapmak var. Bir de abicim ben bir bilim adamıyım, benim hayatım bilim, araştırma yapayım, şunu da bulayım diye yola çıkıp sonuçta bir makale üretmek var. İkisinin arasındaki farkı hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani ödevi yapmış olmak için yapmak var, bir de hani araştırmak, öğrenmek için hevesle yapmak var. İşte diyorum ki Türkiye'deki üniversitelerdeki profesörlerin çoğu mantar olduğu için 12 Eylül'de ne kadar adam varsa kovuldu ve ondan sonra hani işte devlet dairesinde hani memur alınır gibi üniversiteye hoca alındığı için, bilim adamı alındığı için böyle bir problemimiz var Türkiye'de.
Bu problemin olmadığını iddia ediyorsa arkadaş hala Türk...
Zaten demokrali kısmı da espri yaptığını ciddiye almayın lütfen olsun, demiş.
Yok yani o almasın, bir başkası alsın. Çünkü çok, hayır, o kadar kötü durumdayız ki. Bir tane elektrik motoru yok doğru dürüst üretilmiş mesela. Yani Türkiye'de bir tane şey yok. Yani ürettiğimiz gerçekten o kadar az şey var ki. Hani bize ait.
Biz montaj yapıyoruz ancak burada. Ya, yani
o kadar basit şeyleri ama yapamıyoruz ki. Yani o kadar kötü durumdayız ki bilimsel anlamda.
Neyse, şunun adını o zaman...
John Dark demiş ki bilimsel çalışmayı insanlık için yapmıyoruz. Profesör olmak için, işte kadro almak için yapıyoruz ve doğal olarak da böyle ilerliyor. Yani hani deminden beri konuştuğumuz şeyler işte. Yani hani atıyorum o hocanın, o hoca sizin tez, demin bahsettiğim hoca tez danışmanınızsa, sizin işte hani bilimsel bilgiyi üretme şansınız yok. Ya da işte hani Türkiye'deki bilmem neredeki tarihi eserleri aman da hadi gidip bulayım, bakın şurada şöyle bir şey varmış, şunu yapayım deme şansın yok.
Yok
tabii. Yani o adamın, adam seni nasıl yönlendiriyorsa onu yapmak zorundasın. İtaat etmek
zorundasın. Senin çalıştığın üniversitenin rektörü nasıl seçiliyor? Bu bunu orada, söyleyelim. Orada. Hayır, herkes oy veriyor. Evet. Bir seçim yapılıyor. Ama en çok oy alan seçilemiyor. Sonra tepede bir adam var.
O yönetim kurulu denen hadis akademisyenlerden de oluşmuyor zaten.
Ondan oluşmuyor.
Yani sermayenin adamları falan var. Evet. Kurul var. Mütevelliyeti denen abuk subuk devlet dairesinden gönderilen adamlar var.
Sonra YÖK'e gidiyor. Oradan Cumhurbaşkanlığı geçiyor. Bilmem ne. Hani, ya işte baştan kokuyor zaten balık. Hani işte
yani son kalemde de işte Cumhurbaşkanı seçiyor.
Yani. Bence son kalemde yani okula da gitmeyelim, üniversiteye de gitmeyelim abi. Başka bir şey yapalım yani, çok uzakta öyle bir yer varsa o yere gidelim. Hani
ya bir kere yani hani
Ali amca kusura bakma ama hani ben gidelim diyorum ya, okul mokul valla yok yani, kusura bakma ben konudan sıkılmadım da ben hani komple memleketten çok sıkıldım. Hani memleketi eleştirince de canımızı yakıyorlar hani.
Ya şunu söyleyelim. Onur dur. Durun bir an. Durdum bir abi. Durun ya. ya bir kere tek kalemde şunu hepimiz açık yürekli söylemeliyiz ki işte YÖK denen hadise, 12 Eylül'ün bu garabeti ortadan kalkmalı.
Onu yani, artık herkes söylüyor zaten.
Yani bunu hatta işte
herkes söylüyor,
aynı zamanda işte üniversitelerin özelliği diyoruz. İşte bu öğrencilerin hani içeride siyaset, ya özgürce siyaset, her görüşten siyaset yapma imkanının bir şekilde artık sağlanması
gerekiyor. Her şeyi bırak. Siyaset ne, bir onu öğrensin insanlar ya. Yani siyaset ya, denen hadise vatanı bölmek demek değil. Bir önce bir bunu öğrenmeliyiz.
Şu radyo programının abi bir, herhangi bir üniversite radyosunda yapabildiğimiz gün belki hani işte daha iyi bir...
Evet.
Ya, buysa yani hani ya, korkulan şey bu mesela. Şu anda biz siyaset yapıyoruz ya. Hani eğer bunu okulda yapsaydık mesela hani
direkt
doğrudan soruşturma yerdik. Bu konuşmadan korkan bir üniversite bana ne katabilir ki? Bu konuşmadan korkan bir rektör, bir dekan, bir bilmem ne bana ne öğretebilir ki abi? Hiçbir şey öğretemez. Hiçbir şey öğretemez
sana,
yani.
Sana susmayı öğretirler işte. Onlar sana susmayı, düşünmemeyi, konuşmamayı, ancak sermayenin senden dilediği gibi yararlanabilmesi için onların ihtiyacı doğrultusunda üretim yapmayı, evet, robot bir üretim makinesi haline gelmeyi öğretirler. Sen de böyle ilerlersin. Senin yarın bir gün yetiştireceğin çocuk yine böyle olur. Ve biz...
Bırakıyorum
abi. Ya işte... Arkadaşlar. ya yine şeye geleceğiz. Örgütlenmesi gerekiyor bir şekilde öğrencilerin. Yani bu gerçi bir şimdi bir şey var. Öğrenci sendikası gibi bir şey var da.
Ya biliyorum, öğrenci örgütlenmesi var yani, sadece öğrenci sendikası
o
değil.
Ya o işte ben o biraz komik geliyor. Yani onu tartışmayacağım.
Yani artık Çağatay öyle ki yani kulüp de olsa yeter ki örgütlensin insanlar, haklarına sahip çıksınlar, siyasetin kötü bir şey olmadığını anlasınlar. Nerede örgütleniyorlarsa orada örgütlensinler.
Doğru diyorsun. Yani bu ya bu sorun aslında bizim bütün 2 saattir böyle tüm konuştuğumuz şeyleri eminim dinleyen insanlar da biliyor bir şekilde, tamam. Yani çok biz böyle kapalı kapılar arkasında kalmış sorunlardan bahsetmiyoruz.
Zaten öyle bir iddiamız da yok. Hani yok. Kimsenin ufkunu açma gibi bir iddiamız da yok. Bir şey öğretme gibi bir iddiamız da yok. Biz işte pazar sohbeti yapıyoruz ve hani dinlemek isteyenler de katılmak isteyenler de bir şekilde hani onlarla buluşuyoruz.
Ya işte
örgütlülük kısmı burada hani fazla siyaset kelimesini kullanıyoruz. Aslında örgütlenme doğrudan siyasetle ilişkili de bir şey. Hani sivil toplum olabilmeyle ilgili. Hani sivilleşmenin hani en önemli şartlarından bir tanesi ciddi ciddi örgütlenme. Ama bu yani ne bileyim peynir sevenler derneği de olabilir. Hani önemli olan hani işte insanlardaki, evet, herhangi bir taleple ortaya çıkan insanların birleşebilmesi ve hani bu talebi bir şekilde dile getirme alışkanlığı kazanması.
Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Bak geçen programı Onur sen yoktun. Çok komik bir şey yaşadık biz Çağatay'la. Tam programın kapanış anonsunu yaptık. Şarkı girdik. MSN'den birisi girdi ve şey dedi, işte nereden geldiniz siz köpekler, ne işiniz varsın orada, ne anlatıyorsunuz falan gibi bilimum hakaret ve laf dolu laflar etti falan. Biz böyle bir Çağatay'la birbirimize baktık, yani tanıdığımız birimi şaka mı yapıyor nedir gibi. Hani direkt zaten hani bu sohbetler bile birileri tarafından köpeklik, vatan hainliği ve hani anarşizan hareketler olarak tanımlanıp gayet gereken de bildiriliyor yani.
Anarşizan hareketleri neresi yapmış? Yani köpeklik ve anarşizan derken orada...
Ben yapmıyorum bunu.
Anladım. Şeyler ya, yani işte tabii onlarla da hani bir diyalog kurma şeyi, yöntemi geliştirmesi lazım ama hani artık nasıl olur? Hani nereden feyiz almak lazım? Hani doğaya mı bakmak lazım? Hayvanlarla nasıl iletişime geçileceğini mi öğrenmek lazım? Bilemiyorum ama hani...
Yok hiç gerek yok. Hiç gerek yok olur. Hiç gerek yok olur.
TRT sunucuları gibi bir Türkiye demeyelim. Türkiye istiyor. Evet. Ay, Alem de biz Türkü almadık listeye ama senin
bir alırız abi.
Türkü alırız. Türkü çalırız.
Aslında hani... Neyse ben...
Ya...
Kendimi cipse verdim.
Geçen hafta da işte konuştuk ya, yani işte kelimelere yüklenen anlamlar böyle öcü gibi gösteriliyor, işte yine örgütlenmek diyoruz, işte hak arayışı diyoruz. Yani üniversitenin üniversite olması için bir mücadele en kutsal mücadelelerden bir tanesidir yani öğrenci için bence. Yani işte dışarıda diyorsun yani üniversite...
Parasız eğitim hakkı kadar bunu talep etmek kadar doğal ve insani bir şey var mı ya? Ama insanlar parasız eğitim işte talep ediyorlar diye hani uzaydan gelmiş biri gibi davranılıyor. Öyle tutup
bir
hani
şey talep etmeyeceksin
çünkü. Evet, etmeyeceksin. Tam hakkar olacaksın abi. Ne veriliyorsa o. Yüce Devlet her şeyi bilir. Bu kadarını veriyorsa, böyle veriyorsa bir bildiği vardır diyeceksin ve itaat edeceksin yani.
Allah'a çok şükür ya. O da olur.
Bir türkü bulalım.
Ya senin bu eşsiz müzik arşivinde türkü bulmak da zor şimdi.
Ha burada mı?
Evet. Aa bakalım o zaman.
Lazım koyuncudan dinlesek.
Olabilir aslında. Siz baka durun da. Ne diyordum ben? Hani en son geçen programda sanıyorum programın sonuna doğru ben ayrılmak zorunda kalmıştım ve birisi arkadaşlarıma hakaret etmiş.
Sana da
işte. Ya tamam hani. Tabii canım ben de bir hafta gecikmeyle de olsa cevabını verdiğimi düşünüyorum ama seçtiniz mi programı?
Seçtim.
Yani niye her seferinde siz bu işlerle uğraşırken ben oyalama durumunda kalıyorum?
Sen anons et.
Cevap bile vermedim.
Umut Altınçağ'dan dinliyoruz Elehime.
Şi esere boni le tegam miano bari teu teu miano bari na tabiele me prani men dore zema soni teu teu zema soni na tabiele me prani men dore zema soni Tev tev zema soni Yere hme hme hme Vezaye tore evano Torunde kahora toraban Yere hme hme hme Vezaye tore evano Torunde kahora toraban Şiye derero, domo şi dormero, tev tev şi dormero. Paskulday hermero, hmeday derero, hmeday derero. Paskulday hermero, çevday derine. Yere hme hme hme vezna etore evano zorunda kahora zorava. Yere hme hme hme vezna etore evano zorunda kahora zorava. Mesoce sari, forte sari bie hari, tev tev bie hari. Sopuldan etoro, sıknen o miano bari, tev tev miano bari. Sopuldan etoro, sıknen o miano bari. Tev tev miano bari. Yere hme hme hme vezna etore evano zorunda kahora zoraba. Yere hme hme hme vezna etore evano zorunda kahora zoraba.
Pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Son bir saatimizin içine girdik. Hatta son 40 dakika diyebiliriz. Şimdi ne konuşuyoruz? Türkiye'de eğitim sistemini konuşuyoruz ve tartışıyoruz sizlerin katkılarıyla. Şimdi sözü Derya'ya veriyorum.
Şimdi genel olarak hani bir toparlamak gerekirse şimdi üniversitelerde özellikle neoliberal eğitim politikaları ve bunların sonucunda bilginin metalaştırılması, bilginin paralı hale getirilmesi ve halk için değil de işte sermaye için üretim yapılması başlı başına bir sorun dedik. Bunun dışında bu hani aşamaya gelene kadar eğitim paralı halde zaten. Harçlardan tutun da yemekhaneye verdiğimiz para, yemekhaneden hani o yemek kalitesini falan hiç konuşmadık zaten. Hani insanlar yemekhaneden yiyemiyorlar ve dışarıdan hani ayrıca bir ek gider kalemi haline geliyor. Ders kitabı ve kırtasiye hizmetleri ekstra bir para kaynağı. Bunun dışında gerekli çalışma koşulları yaratılmadığı için kütüphaneden tutun da laboratuvar ortamlarına kadar bunu elde etmek isteyen
üniversiteden bahsediyoruz ama hani
evet,
şimdi iyi şeydi.
Üniversite kısmından bahsediyoruz. Bunu oluşturmak isteyen bir öğrencinin internet araştırmasından tutun da işte hani diğer kitap almasına kadar ekstra bir gideri var yine. Medikolar yetersizler ve doğal olarak hani sağlık hizmeti almak için işte ailelerinin yanından ayrılıp özellikle hani başka şehirlere gelmiş öğrenciler ayrıca bir para sıkıntısı yaşıyorlar. İngilizce eğitimi üniversitelerde verilmiyor ama karşılığında bekleniyor. Doğal olarak İngilizce ya da yabancı dil diyelim bunun eğitimini almak için yine bir para ödemeleri gerekiyor. Barınma koşullarına bakıldığında şanslılarsa yurt çıkıyor. Yurdun çıkması da aslında hani ne derece sağlıklı? Burada çalışma koşulları ne kadar var ve hani temizliğinden, hijyeninden tutun da çalışma koşullarına kadar, reislerine kadar. O da başka bir sorun. Barınmak için ekstra yine çözümler bulmaya çalışıyor öğrenciler ve bu yine bir masraf kapısı demek. Ulaşım yine çok önemli bir sorun. Okullarına yakın değillerse ulaşım için yine bilimum harcamalar yapıyorlar ve sözde öğrenci ve tam ayrımı olmasına rağmen para karşılığına baktığımızda aslında işte az bir gider değil. Bunun dışında derslikler yetersiz, okuldaki eğitim şartları yetersiz örneğini verdik. İşte hani bilimsel ve soruşturmacı bir eğitim değil, işte üstüne yaranacak bir biçimde eğitim yok, kesinlikle yasak, sorgulamayacaksın ve itaat edeceksin. Bunu yaptığın ölçüde okulda var olabilirsin ve devamlı akademisyen olmak istiyorsan yine aynı bakış açısıyla baktığın sürece ilerleyebilirsin. Ta ilkokuldan beri işte ondan da bahsettik, bize dayatılan ezberci eğitimin devamını sağlaman lazım. Eğer öğrenmek, algılamak ve böyle devam etmek istiyorsan bir 50 adım kadar geride kalıyorsun ve orada gitgide açılıyor. Çünkü insanlar o hap bilgilerle, hap eğitimle ve yalakalıkla, yandaşlıkla, itaat etmeyle zaten o açığı kapatıp akademisyen olma yolunda hızla ilerliyorlar.
Çözüm olarak ne önereceğini ben bilmiyorum.
Ben şu an toparlıyorum. Çözüm kısmını hep beraber yapacağız inşallah. Bu ARGE'ler kuruluyor dedik ve bu ARGE'ler direkt sermayeye üretim yapıyorlar. Halk için bir üretim ortada yok dedik. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Başka nelerden konuştuk?
Mesleki eğitim konusu.
Yani hani onunla bahsedebiliriz. Hani mesleki yönlendirmeler, hani seçimini yaparken lisede olsun, üniversitede olsun aslında çok nesnel, hani öğrenerek, kendi ilgi alanını sorgulayarak yapmıyorsun. Ve sana verilen bilgi de aslında yeterli değil. İşte turizm, otelcilik örneğini verdik. Hani oraya giderken söylenen gibi değil, başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Komi olacağını öğreniyorsun. Ya da işte otomotiv bölümünde tercih yaptığında tamirci olacağını öğreniyorsun. Hani bunun da elbette ki mesleki eğitim kötü olmadığını, ama hani insanları yanıltarak tam bilgi vermeden bu şekilde yapıldığında bir yanılsamaya yol açtığını söyledik. Vakıf üniversitelerinden bahsettik. Eğitimdeki eşitsizlikten bahsettik. Daha da bir sürü şey sayabilecekken hani toparlayalım dedik. Çözüme dair ne söyleyebiliriz dedik. Hani bir kere sanırım bunda üçümüz de hemfikirizdir.
Sırayla bence şey yapalım. Yani senin hani bu konudaki görüşün ne? İşte Onur neler diyecek? Öyle
kesinlikle bir yükün kaldırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve hani bunun alternatifi olarak da başka bir adı, başka olan bir şeyi koyman oraya hani çözüm olmayacak aslında. Üniversitenin söz sahiplerinin üniversitenin asli unsurları olması gerekir bir kere. Yani eğer üniversiteleri düzenleyen bir merci olacaksa bunun akademisyenlerden oluşması gerekiyor bence ve bu akademisyenler de yine hani Gök'ün kalıntıları, demin bahsettiğimiz doktordan direkt profesörlüğe atlamış insanlar değil. Hani hakikaten bilim üreten, bilimi savunan insanlar olmalı diye düşünüyorum. Gök'ün dışında bir kere kesinlikle devlete bağlı, işte Milli Eğitim Bakanlığı da başta olmak üzere hani son sözü söyleme merceğinin devletle alakalı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa devletin sesi olmaya devam eder. Üniversiteler ve üniversiteler özgür ve özerk olması gereken mekanlar olduğundan bunun kesinlikle tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Parasız eğitimin yine en çok dillendirilmesi gereken ve hani kazanılması gereken hak olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar içinde öğrencilerin ve hatta akademisyenlerin hep beraber mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte öğrenci dernekleri örgütlenmeleriyle eğitim görevlilerinin örgütlenmelerinin beraber çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani üniversiteler özerk olmadıkça, hani üniversitede bilimum tartışma yapılabilir, üniversite türbanı da tartışabilir, üniversite hani yükselen milliyetçiliği de tartışabilir, bunu savunan yanlar olabilir, eleştiren yanlar olabilir, ama bunu kendi içinde hiçbir yere bağımlı olmadan özgürce yapmalı diye düşünüyorum. Tam tersi, bu tür tartışmalar üniversitede insanları da ileriye götürür diye düşünüyorum. Yani özetle söylemem gerekirse en önemli şey üniversitenin özerk ve parasız hale getirilmesi gerektiği. Bunun için de örgütlenme şart.
Kesinlikle.
İyi de yani şimdi biz bunun üzerine ne söyleyebiliriz ki?
Her şeyi söyledi.
Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela benim ben de biraz hani üniversitelerden daha bahsetti. Ben de şeyden bahsedeyim. Üniversiteye gelene kadar ki durumdan ve hani çözüm önerilerinden kendimce. Bu esnada
evet, bir soru var. Arkadaş diyor ki bu bahsettiğiniz eleştirilerinizin çoğuna katılıyorum ama masraf açısından bu eleştirinin yapılamayacağı bir ülkeden bahsedebilir miyiz? Mesela Londra'da öğrencilerin eğitim masrafını kazanmak için hayat kadınlığı yaptığını okumuştuk diyor. Evet, hatta Amerika'da da askerlik yapıyor öğrenciler. Irak'a gidiyorlar eğitim masraflarını karşılamak için. Çok haklı. Dünyada birçok yerde hakikaten eğitimin eğitim paralı halde ve insanlar bilimum şeyler yapıyorlar bu masrafları karşılamak için. Ve hani Türkiye'de böyle kahrolsun, Türkiye'de demiyoruz zaten. Hani konuşma arasında da bahsederken hani kimi eğitim içerik açısından daha hani avantajlı yerleri var dedik ama özünde evet, hani eğitim her yerde paralı ve bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Her yerde insan hakları ihlali olduğunu gösteriyor bence. Çünkü dediğim gibi bilgi toplumsal bir üretimdir. İnsanlık ilk var olabildiği andan itibaren toplumsal bir birikimle ilerlemiştir. Yani hangi bilgiyi kime satıyorsunuz? Yani zamanında Madame Curie'lerden tutun da Einstein'a kadar bu toplumda, insanlık tarihinde herkesin bu bilgilerin üretilmesi sürecinde emeği varsa eğer bilgi metalaştırılamaz ve satılamaz. Dolayısıyla da dünyanın her yerinde eğitim parasız olmalıdır ve bunun aksinin yapıldığı her yerde de bu en doğal insan haklarından biri olan eğitim hakkı ihlal edilmektedir.
Elbette, yani Türkiye özelinde de düşünürsek yani bütçenin dağıtılma şekline bakın. Yani %1 mi?
Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %1'e eğitime gidiyor. Eğitim harcanıyor.
Ya bir de işte askeriyeye işte %20 mi? %20. Yani röportajda ben de Gökten zannedersem birisiydi. Hatırlamıyorum şu anda da. Hani Türkiye'de toplam eğitime ayrılan para Amerika'da ya da işte Avrupa'da bir iki üniversite ismi vermişti. Onların tek kendi bütçesinden neredeyse daha az. Yani tüm Türkiye'deki üniversitelere ayrılan bütçe, yani eğitime daha doğrusu ayrılan bütçe demişti. Yani bu durumu aslında son derece açık seçik ortaya koyuyor. Ve Deryan da dediği gibi yani sadece Türkiye özelinde demiyoruz. Yani evet, yurt dışında da bayağı böyle her tarafta neredeyse yani şey var.
Kimisinde çok hani şimdi nereye kadar da diyor. Yunanistan'da özel okul yok, hatta dershane bile yok demiş.
Örneğin kıta Avrupa'sında işte Almanya'da üniversite ücretsiz. Ücretsiz derken hani bizdekine benzer işte küçük harçlar var. İşte Fransa'da keza öyle. İşte İskandinav ülkelerinde biraz daha şeyler. Ama işte, tabii yani
kitabını alıyorsun, işte ama barınak, yemek, yani sadece üniversiteye girmekle bitmiyor ki iş.
Hayır, bunlar en iyimser, en iyi tablolar. Hani bir de mesela işin Amerika tarafı var. İşte ya da yani okulların ciddi ücretle girilebilen yerler var ama tabii Derya şey dedi, işte hani bilim metalaştırılmamalıdır, bilim hani mülkiyete alınmamalıdır, satılmamalıdır. Ama maalesef tam tersi bir çağda yaşıyoruz. Her tür hani insani her tür birikim kişilerin özel mülkiyetinde ve onlar tarafından satılıyor ve bu şekilde de hani işte biraz fazla hani belki klişe olacak ama hani sömürü düzeni zaten bu şekilde devam ediyor. Yani bu tam da bu benim nazarımda. Bu anlamda eğitim sistemiyle ilgili hani çözüm önerisi bence eğitim sistemi bağımsız olarak ele alındığında pek bir işe yaramıyor. Yani içinde yaşadığımız dünya nasıl yönetiliyor, biz nasıl yaşıyoruz? Hani buna baktığımızda yani şu sistem içerisinde hani eğitim sistemini ben çok daha farklı bir yere koyamıyorum. Çok daha güzel, şöyle yaparsak işte şu yolu izlersek daha iyi olur açıkçası diyemiyorum. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Hani biraz daha hani ekonomiyle ilgili, biraz daha hani yönetim şeklimizle ilgili, pek çok dinamikle, pek çok değişkenle ilgili hani hatta doğrudan bağlı bir sistem, eğitim sistemi. Evet, ve sistemin yani tekrar üretildiği yer. Yani eğitim sistemi, hani okullar, ilkokuldan başlayarak hani gidebileceğin kadar git. Sistemin kendini tekrar ürettiği yer okul. Bu anlamda hani sistemi değiştirmen lazım, eğitim sistemini değiştirmek için. Ya da eğitim sistemini değiştirdiğinde sistemi değiştiriyorsun. Bu işte kritik nokta.
Doğru diyorsun. Yani asıl yani orada kaçırılabilecek bizim bizce işte onu güzel belirttin. Dedin ya yani hani ekonomiyle mesela bu son derece içli dışlı. Yani biz hani en böyle güzel olan kendi kafamıza göre hani onu ne denir?
Nasıl?
İdeal olan hani biz bir çocuğumuza işte o eğitim sistemini her şartı yarattık diyelim. Yani öyle bir imkanımız var. Hadi hayal kuralım. Böyle ezberci eğitim yapmadın. Ona her şeyi daha güzel böyle sorgulamayı öğrettin. Onu yaptın, bunu yaptın. İşte bu çocuğun ileride para kazın. Yine paraya geleceğiz. Yani ekonomiye geliyoruz. Yani bu sistem içinde iş sahibi olma imkanı çok az diye yani, düşünüyorum.
Yani iyi bir işe sahip olması ve birinin işte zengin hani zengin olması bir başka insanın fakir olmasıyla sonuçlanacak ve hani ya da işte senin çocuğun iyi bir eğitim hakkına sahip olsa, süper bir hayatı olsa tamam bu bir şey ama hani genel konuşursak Türkiye'de hani işsizlik işte %10'larda %12'lerde ise hani işte 15 milyon genç varsa işte her sene 1,5 milyon insan ÖSS'ye giriyorsa bunların 400 bin üniversiteye giriyorsa ve hani birçoğu da işsiz kalıyorsa bu denklem hani eğitim sistemini düzelterek değiştirilemez.
İstihdam yaratılması evet. Gerekiyor. Yani hani Türkiye'de oraya geleceğiz yani sonunda. Yani siz istihdam sorunu Türkiye'de gerçekten en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani biz yani üniversiteyi...
Şey konuştuk ya bir tane istihdam olsa şu an içinde değişecek ki? Hani... Dedik ya üniversiteyi bitirdiğinde aslında hiç kimse alanına dair donanımlı değil. Başta işte bir işe giriyorlar, işte staj yapıyorlar vesaire ve iş yerinde çalıştıkça öğreniyorlar o işi. Hatta şöyle gerçeklikler var. Geçenlerde hani bir başka elektrik mühendisi arkadaşla konuşurken okulunu bitirmiş bu arkadaş ve cep telefonu konusunda uzmanlaşıyor. O alanda çalışıyor. Ve hani şu an tutup beni başka bir elektrik mühendisliği işine koysa hiçbir şey yapamam diyor. Çünkü çıktığından sonra esas hani gerçek hayata dair formasyonunu çalıştığı yerde alıyor. Oradan öğreniyor. Hani evet elbette ki altyapıyı alıyor üniversitede ama hani bu işin mühendislik mesleki kısmına dair çalıştığı yerde aldığı için o cep telefonuna uzmanlaşıyor ve onu biliyor. Onu tutup sen X bir yere koyduğunda sıfırdan yeni mezun biri gibi başlayacak ve mesela televizyonsa oradaki alanında bir 3 yıl sonra mesela televizyon konusunda uzmanlaşmış olacak. Yani hangi eğitim sisteminin sonucunda ortaya çıkacak insanı istihdam ettiğinde çözüm olmuş olacak.
İşte sistemi mi değiştirmemiz gerekiyor yani.
Abi gıdada her zaman iyi para var bak. Garson olursan dünyanın her yerinde ekmek yersin. Yani istediğin şeyi yap. İstediğin restoranda çalış. Ya şey bir de hani tamam ülke olarak da kalkındın ettin. Hani işte ya diyoruz yani örnek ver. Mesela örneğin işte bir ara ben hani Avustralya'nın eğitim sistemini işte oranın sosyal hayatını falan araştırma şansına sahip olmuştum. Orada hani insanlar yüksek öğretimden sonra hani bir doktor abi doktorluk bana göre değil yani daha doğrusu bana göre ama doktorluk benim düşünsel olarak yoruyor. Çok fazla sorumluluk almak zorunda kalıyorum. Günde 8 saat doktorluk yapacağımı ben günde 8 saat bir manavda domatesleri dizerim. En azından kafam yorulmaz. Yine aşağı yukarı aynı parayı kazanırım. Ama akşam eve gittiğimde istediğim kitabı okuyabilirim. Yani bu tip mesela hani böyle seçim şanslarına sahip ülkeler insanlar var ama bu da bir şey çözmüyor ki hani
doktorlukla ilgili şey demişti biriniz yanlış hatırlamıyorsam hani bu pratisyen hekim olduktan sonra öyle bir maaş veriyorlar ki doktorlara hiç kimse hani niye okuyacağım niye uzman olayım ki hani niye kasayım tostur yok Türkiye diye
hayır, tam tersi Türkiye'de uzmanlar
fazla almıyor
pratisyenler hem fazla almıyor hem de çok kötü koşullarda çalıştırıyorlar. Yani kötüden beterlerin, bayağı kötüler ve girmek zorunda oldukları sınav da çok zor bir sınav. Hani ÖSS'yi al 5'le falan çarp. O kadar kötü.
Bu arada Vanuatu diye bir ülke duydunuz mu? Sen duydun mu Çağatay? Bu ülke nasıl bir demokrasi istiyoruz şu an yazdı da 1980'de bağımsızlığına kavuşan bir ülkeymiş. 200 bin nüfuslu bir ülkeymiş ve Türkiye'nin gayri safi milli hasıladan eğitime ayırdığı pay 3.39 iken bu ülkenin ayırdığı pay %4 Vanuatu'da. Bu pay %4 ve dünyada yapılmış bir araştırma eğitim senin hazırladığı eğitim durumu isimli raporda rapordan bahsediyor nasıl bir demokrasi istiyoruz ve pek çok 3. dünya ülkesinden daha düşükmüş Türkiye'deki ayrılan pay.
Ben şöyle biraz daha hani bireysel bir çözüm önerisi sunmak istiyorum. Hani insan hayatında 1-2 yıl o kadar da fazla önemsenecek şeyler değildir hani hele gençken. Yani böyle bir sen mesela dedin ya üniversiteyi kazandım ama işte bana göre olmayacağını düşünerek
öyle bir düşünce varsa bırakın gitsin. Hiç kasmayın bırakın.
Evet yani
2 sene, 3 sene, 5 sene kaybedin.
Hiç önemli değil.
Benim 29 yaşındayım bu sene ve yüksek lisansa başladım. Çünkü işte bitirdiğim lisansdan memnun değildim. Başka bir şey yapmak istiyordum. Ve hani aman da geç oldu, şu oldu, bu oldu demeden. Ha demeyin ki sakın da hani aman tuzu kurudur bilmem. Yok öyle bir şey. Hani paramız bulumuz yok hakikaten. Ve böyle gerekirse sürünürüz ama hani bu dayatılan şeyi yapmayacağız. Çünkü mutlu olamayacağız bu şekilde deyip hani çaba harcıyoruz. Şu an yaptığımız hani yüksek lisanslar hani çok mu bu eğitim sisteminin dışında? Evet, görece olarak hani diğerlerinden daha hani eğitim olarak iyi eğitim veren bir bölüm
bir
tercih ettim.
Yapmanıza sebebiyet verebiliyor.
Sebebiyet veriyor. Evet, hani tutup da hani belki sonrasında daha serbest, daha özgür çalışma ortamının olacağı bir bölüm. Ama hani buna cesaret etmek gerekiyor hakikaten. Yani ömür boyu mutsuz sevmediğim bir işe sürüne sürüne yapıp hani Ece Temel Kur'an'ın bir tanımlaması vardı. Hafta sonu insanları diye galiba. Hani hafta içi 9, 6 ya da 7 çalışıyorlar. Akşamları da ertesi gün kendini kapitalizme hazır ve dinçte sunmak için yine hafta içi hiçbir şey yapmıyorlar. Cuma akşamları ve cumartesi deli gibi ortamlara akıyorlar. Bütün o haftanın dolmuşluğunu. Aslında bu adamlar baktığında sadece 40 saat yaşıyorlar. Haftada 40 saat yaşıyorlar ve geri kalan tamamen hizmet etmeye ve onların yani kapitalizmin beklediği durumda olmaya hazır halde olmaya çalışarak geçiyor. Yani insanlar bir ömür tüketiyorlar resmen bu uğurda demişti.
Sürü sosyallik ve sürü sosyaller diye bir başlığı var. Depey'in çok da güzel bir entrisi var. Hatta sanıyorum yılın beğenilenlerine falan da girmişti. Konuyla çok ilgili. Programdan sonra, şimdi değil, onu da okursanız faydası olabilir.
Yani işin özünde eğer kendinize göre görmüyorsanız aldığınız eğitimi, üniversiteden bahsediyoruz, bırakın harbiden. Yani ondan sonra, çünkü mezun olduktan sonra belki biraz da hani yorgunluğunuzla tekrar bir diğer bir üniversiteyi kazanmaya uğraşmak sizi yorabilir. Daha kolay vazgeçebilirsiniz ama hani birinci, ikinci sınıftayken baktınız bu iş size göre değil. Bu eğitim sizi kesmiyor. Bu işi yapmak istemiyorsunuz. Yani mezun olduktan sonra işte televizyoncu olmak istemiyorsunuz. Mühendis olmak istemiyorsunuz. Bırakın ve ne yazık ki işte o sistemin belirttiği ÖSS'ye, ÖSYS oldu galiba adı. Ona hazırlanın. Yani
işte evet. Ya bu arada bir şey soracağım. Hani tamam biraz ciddiyeti şey olacak ama ben şu anda bakıyorum ve hayatta hani ÖSS'ye çalışan çocukları görüyorum. Ben nasıl yaptım abi? Nasıl girdim, kazandım? Yani bir sene boyunca ben nasıl ders çalışmışım? Nasıl olmuş bu?
İşte elimiz yüzümüz şişe şişe. Bilmiyorum siz öyle problemler yaşadınız mı ama benim bayağı sıkıntı yaşamıştım.
Mesela günde 2 saat 3 saat ders çalışıyorsun. Yani daha doğrusu işte hani 5 saatin diyelim ki dershanede geçiyor. Geliyorsun işte 1 saatte test çözüyorsun. Ne oldu? 6 saattir yoğunsun. Gidip 1 saat bilardo oynuyordum. Çok net hatırlıyorum. 1 saat bilardoyla tamamen resetliyordum kafayı. Böyle değişik taktikler geliştirmiştim. Ne yapacağımı şaşırmıştım.
Şeyse ben bir soru var, onu okuyabilir miyim? Bitirdiysen. Demiş ki arkadaş, bence çok eleştirel bakıyorsunuz. O elektrik mühendisinin sadece cep telefonu uzmanlaşmasının nedeni biraz da kendisinden kaynaklanıyor. Teknik bölümlere yönelik herhangi bir dersin kitabını ve hatta video tutoriallerini internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aylık 1000 TL kazanan bir öğretim görevlisinden neler bekleyebileceğimizi düşünsek biraz da. Teoride birçok eksiklik var ama bir de mevcut imkanlar dahilinde eleştire yönelsek teşekkürler. Şimdi evet çok haklı, hakikaten çok haklı ama şimdi...
Biz zaten işin eğitimi veren eğitim emekçileri kısmından pek bakmadık aslında bugünkü programda. Bence bu bir eksikliğimiz. Şurada hani çok ayda 1000 lira kazanan bir öğretim üyesinden hiçbir şey beklenmemesi taraftarıyım. Hatta o adam kendisi hani bilim adamı olma yolunda bir başlangıçta ya. Bilim adamı da olmak çok zor. Hani bırak öğretmeyi, bırak öğrencilere bir şey vermeyi. Ayda 1000 lirayla zaten yaşaman zor. Hani hele İstanbul'daysan ve hele işte senden sürekli işte araştırma yapman, işte internetten olsun, diğer kaynaklardan olsun bilgi edinmen bekleniyorsa zaten hani açıkçası cebinden para da harcaman gerekiyor bilgiye ulaşmak için. Evet, kimse sana bedavaya, üniversitede olduğun için kimse vermiyor.
O anlamda tamam, imkanlar hani kısıtlı, işte ne yapalım, ama ne yapalım demek yerine bunlar eksik diyoruz en azından. Bir de bir yandan hani tamam, internette şu bilgiye ulaşmak mümkün, işte şurada şu bilgi, ama bize bilgiye ulaşma alışkanlığı kazandırılmıyor ki. Evet, bu da bir eğitim sisteminin zaten problemi. Yani araştırmacı değiliz biz.
Adam tutup hani gayet iyi bir firmada işte mühendis olarak iş bulmuş, işe girmiş ve o uzmanlaşma, şirketin sağladığı uzmanlaşma buna yetiyor. Buna ihtiyaç duymuyor, yine dönüyoruz ezberci eğitim sistemine. Adam için bilgi önemli değil ki. Baştan da söyledik ya. Bilmemeyi bırak. Ya nasıl ulaşacağını bilmeyi bırak. Buna ihtiyaç duymuyor. Çünkü onun derdi abicim para kazanmak. Para kazanacağı işi de bulmuş. O konuda uzmanlaşıyor. Hani tutup bunun için ihtiyaç duymuyor. Ama bir yandan da hani evet söylediğinde haklısın arkadaşım, ama bunun öncesinde internetteki tutoriallardan önce okulda da verilmesi gerekmiyor mu zaten?
Ya işte yani verecek olan kişi de aynı. Okulda bu eğitimi verecek olan kişi de aynı değirmende öğütülmüş, gelmiş oraya ve hoca olmuş. İşte diyoruz ya, eğitim sistemi genel anlamda ülkenin, sistemin kendini yenilediği ve kendini ürettiği yer. Hani okul o anlamda şeyin fabrikası, işte ülkenin, sistemin fabrikası, insan fabrikası. Ve hani hiçbir şey tesadüfi değil bu anlamda. Hani ne isteniyorsa, nasıl bir toplum yaratılmak veya toplumun nasıl sürmesi isteniyorsa, ona uygun bir şekilde eğitim sistemi şekillendiriliyor. Bu döngüyü kırmak da tabii zor oluyor. Kırmak isteyenler hani ya en ufak bir şekilde biraz daha muhalif, biraz daha farklı herhangi bir konuda, illa siyaset olmasına da gerek yok bunun. Herhangi bir konuda, teknik bir konuda da olabilir. Farklı bir hocanın bile başına neler geliyor, ne kadar zorluklarla karşılaşıyor insanlar. Hele devlet okullarında çok daha fazla bu.
Şey diyeceğim bu noktada, bu 1000 YTL muhabbeti döndü ya akademisyenler için.
Kadro kısmı.
Bizim geçen yıldı bir işte profesöre Fahri işte Fahri bilmem ne ödülü verdik. Ödül mü denir ona? Ne denir? Fahri profesör. Neyse, bu adam hani bayağı işte bilim adamı. İşte TÜBİTAK'ın bilim konseyi gibi bir şey var. Orada böyle o kurulla seçilmiş falan insanlardan bir tanesi. Şey demişti. Ya işte bu akademisyenlerin, bu asistanların falan haklarından bahsediyorlar falan. O dönem işte bir örgütlenmeleri falan söz konusuydu, günceldi. Bence dedi kafalarına biraz daha vurulmalı ki işte hemen bir doktora yapsınlar. Ondan sonra işte doktorada da bile hatta yani o kadar fazla rahata alışmamaları lazım ki işte biraz daha yükselsinler. İşte doçent, yardımcı doçent bilmem ne falan diye. Ve hani tamam, kendi açısından biraz haklı olabilir ama yani kafasına vurarak işte insanlar akademisyen olmaya zorlanmıyor.
Şu anda doğrudan kadrolaşmanın önünü açmak için bir iki ya işte şu anda hani
ben kapanmaya karar verdim şu 2 dakika içinde.
Kapanmaya mı karar verdin?
Evet. Önümüzdeki süreci değerlendirdim 2 dakikada. Akademisyen olmamın önü sanırım ki çok daha açılacak bu şekilde.
Vallahi bizim okulda hakikaten ciddi hiç abartmıyorum. Programda olduğumuz için falan da değil. Herkes namaz kılmaya, hani kılanlar, eskiden beri kılanlar zaten devam ediyorlar. Hiç alakası olmayan tipler de namaz kılıyor. Ama genelde şeyler hani, ya doçentler değil de işte doktor öğrencileri, hani şey bekleyenler, hani henüz halen daha hocanın eline bakanlar. Bunlar yapıyor ama bu, yani bugün kapanmak zorunda kalırsın, yarın top sakal bırakırsın, öbür gün işte Atatürk rozetiyle gezersin. Hani bilimden uzak.
Bilim adamısın ya, edin mi? Bilim adamısın.
Yani rüzgar nereden gelir? Sen oraya doğru bir...
Bu arada bir arkadaş demiş ki okulu bırakırsam bilin ki sizin yüzünüzden ben bunları unutmaya çalışıyordum. Sonra başka bir arkadaş da demiş ki lise mezunu olup da şu an Microsoft'ta çalışan SSG'ye de değinmenizi bekliyorum sizden.
SSG çok bireysel bir başarı öyküsü gibi bence. Hani sistem, eğitim sistemi...
Ay aslında tam da hani bizim dediğimizi doğrulayan bir şey. Yani hani bu eğitim sisteminde üniversite okuyup işte hani kendini geliştirmiş insanlar tutup hani Microsoft'ta değiller. Kaldı ki Microsoft'ta olmak da hani bilim adına hani neyin göstergesi, o da ayrı bir tartışma konusu da. Yani hani işte orada aslında dediğim gibi tam işte geçerli örnek. Yani SSG'nin yaptığı şey tamamen kişisel istek, heves ve bu işten keyif alıp kendini geliştirmenin sonucu. Hani üniversitede verilen eğitim, hani bilimsel araştırmacı, kendi geliştirmeci diyoruz ya, adam bunu kendi kendine yapmış ve bir şekilde hani şu toplumda, sistemde bir yere gelmek denen şeyin tam karşılığı olarak bir yere gelmiş adam. Yani hani elbette ki demin bir arkadaş hani dershanelere gitmek şart değil diyordu ya. Elbette ki böyle öyküler yaratabiliriz. Yani dershaneye gitmeden insan evet üniversiteye girebilir. Üniversiteye gitmeden evet hani Microsoft'a girebilir falan. Ama hani bu işte insanın kendi bireysel çabasına bağlı.
Yani ya, çok daha çok daha göz zaman... önünde olan Apple'ın yani başındaki adam. Yani ismini unuttum. Neydi ismi?
İsmi lazım değil.
İsmini unuttum ya. Neyse yani hatta bir Oxford'da mıydı? Bir üniversitedeki konuşması var.
Eyvallah. Oxford değildi.
Oxford
ya.
Değildi.
Ha evet, okullarınızı bırakın değil
ha,
mi?
Yani
evet, arkada rektörler, profesörler varken hayatımda yaptım en güzel şey, en doğru karar okulu bırakmak oldu demişti hatta.
Evet.
Yani... Ama şöyle bir şey var. Yani bu bireysel başarıların hani hiçbir anlamı yok. Kesinlikle hiçbir anlamı yok. Çünkü biz genel,
bu biraz
genel,
şey sayısalda hani böyle her hafta birisinin milyarlarca lira kazanması gibi, bakın aynen, hani aynen. Böyle aynen. Şeyler var.
Biz toplumdan bahsediyoruz. Biz hani eğer tamam kardeşim dershaneye gitmeden kazanabiliyorsanız kazanın. İşte kardeşim üniversiteye girmeden SSG bir Microsoft'a giriyorsanız girin. Eğer böyle bir mantık varsa o zaman ben vergi vermek istemiyorum. Çünkü devlet benim hani böyle bir ortamdaysak, verdiğim vergiyle yapılan okuldan ben yararlanamıyorsam, tamam kardeşim herkes başının çaresine baksın. Hatta devlete de gerek kalmayabilecek bazı yerde. Hani hastaneye gitmeden birbirimizi tedavi edelim ya da işte polise gerek duymadan sorunlarımızı çözelim falan filan. Ama bahsettiğimiz şey bu değil. Bireysel başarı hikayeleri bu anlamda iyi değil, hatta kötü örnekler benim nazarımda. Çünkü tam da aslında eleştirdiğimiz şey, eleştirdiğimiz konu eğitim gibi hani temel insan hakkı olan bir konunun bireysel başarıya ya da tesadüflere bağlı olmadan hani herkesin elde edebileceği altyapıya sahip olması gerekliliği.
O zaman değil bir şarkı mi? Dinleyelim.
Tamam. Dinleyelim. Zaten yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz. Son 20 dakikamız. Ne dinleyelim?
Evet. Kazım dinleyelim.
Bu mu?
Kazım dinleyelim.
Tamam, bağırma. Kazım Koyuncu'dan dinliyoruz. Onu da böylelikle anarız kendisini de. Deniz'de.
Denizde karartıyı
dinliyoruz arkadaşlar.
karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Çok var ama meyil birine olur. Güzeller çok var ama meyil birine olur. Güzeller çok var ama meyil birine olur. Güzeller çok var ama meyil birine olur.
Tekrar selam arkadaşlar. Pazar sohbetlerinde Türkiye eğitim sistemi hakkında konuşmaya, tartışmaya, sizlerle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz.
Beni konuşturmuyorsunuz. Ben ne zaman bir şey söylesem ya şarkı giriyorsunuz ya işte Derya istatistik veriyor falan. Tamam, siz memnunsanız siz devam edin abi, ben fazla eleştirdik ya. Yani daha doğrusu az bile eleştirdik de işte şey, sistemde bayağı problem olunca üzerinde konuştukça insan duygusal olarak da moral olarak da biraz çöküyor.
Benim bu hani yaklaşık 3 saatlik konuşmadan çıkardığım şey, ya eğitim sistemini değiştirmek çözüm değil, sistemi değiştirmek yani öncelikle, yani sistemin kendisi değiştikten sonra eğitim sisteminin değişmesi bir işe yarayacak, değil mi Derya?
Evet.
Ya ben bir de şey düşündüm şimdi, işte öğretmen, hani annem babam hani hiç dikkatimi çekmemişti ama ben bir öğretmen olsaydım, bir işte bir lisede ya da bir ortaokulda öğretmen olsaydım ve hani işte nasıl öğrenciler yetiştirdiğimi dışarıdan bir üçüncü gözle baksaydım, hani ya da neyin bir parçası, nasıl bir sistemin parçası olduğumu fark etseydim, acaba ne yapardım? Hani nasıl mesleğime devam edebilirdim, onu düşündüm. Yani
ekmek parası ya.
Tamam, ekmek parası da hani işte bireysel çabalarınla öğrencilerine farklı bir şeyler de katabilirsin öğretmen olarak, ama yani bir de işleyen, tıkır tıkır işleyen bir sistem var ve o sistemin bir çarkısın sen. Hani işte öğrencilerine işte atıyorum test çözmeye teşvik etmek zorundasın mesela. Çünkü çocuklar işte üniversiteye girmeli ve çünkü işte ondan sonra iş sahibi olmalı. Ama bir yandan da çocuklar kitap okumayın, test çözün. Çocuklar işte şunu öğrenmeyin, o konu şeyde çıkmayacak. ÖSS'de, ÖYS'de çıkmayacak, neyse. ÖYS'ye mi? Ne?
Söyledik yani. Kendi çocuğumuz olsa hani yarın bir gün ne yapacağız, okula mı göndermeyeceğiz? Yani işte kalıyorsun. Yok. Göndermişsin. Paran varsa gönderirsin. Demin işte Ali amca dedi ya, hani parası olanla hiç tartışmıyor zaten bunu yani. Hani ya bilgiye gönderiyor, özel okullara gönderiyor, yurt dışına gönderiyor falan filan. Ama hani teknik olarak baktığında şu koşullar içinde bir şeyler yapmaya çalışan bir insansan ne yapacaksın? Hani o noktada da sanırım sen bir şekilde aile içinde verdiğin eğitimle hani sürekli sorgulayan bireyler yetiştirmeye çalışmalısın ki mesela hemen şey örnek verebiliriz. Ya evet evet evet, tabii çok haklısın bir yandan da bunu söyleyerek, ama yani işte idealize edilen olması gerekenle olabilen maalesef aynı olmuyor hiç bu ülkede, bu dünyada. Hani şey örneğini verecektim ki TRL Temcik ile RRR'nin ikizleri 2 yaşındalar ve 2 yaşında hani soru soruyorlar, cevap almadan kabul etmiyorlar. Hani
işte onların o içindeki o çocukların içerisindeki işte o 2 yaşındaki çocuk soru soruyor ve cevap almayınca işte evet, ısrarla soru sormaya devam ediyor ya. İşte milli eğitim onu bozacak, onu kıracak. Ya da onu kırmaya yönelik bir mekanizma.
Bu gibi çocuklar biz yetiştirmeye kalksak ve bunların sayısını arttırsak, hani belki hani şimdi üniversitede örgütlerin işte geleceğiniz için şöyle yapın böyle yapın diyoruz ve aslında boşa konuşuyoruz ya, hani bilimum insan için bunların bir anlamı yok çünkü hani müdahale edip ses çıkarmadığı sürece hala yırtma şansı var insanların kendi gözlerinde. Ama işte bu gibi çocuklar hani çocuk daha çok küçüklükten itibaren böyle bir algı vermeye çalışsak da en azından belki gelecek adına olumlu bir şeyler yaratılabilir. Ya da senin dediğin gibi hani gayet mutsuz, sorgulayan çocuklar olup onlar da aynı bizimle benzer bir kaderi paylaşacaklar. Bilmiyorum, kafam karıştı. Ali amca bize yardım et.
Ya da işte durmadan sayısal oynayayım, belki para çıkar. İşte çocuğu gönderirsiniz yani. Yine her sorunumuz aslında sayısalla çözülüyor bizim ya.
Yani Allah'a da sığınabiliriz ya. Hani bilmiyorum, az önce Derya dedi ya işte o kapanacakmış. Ben de hani yani belki onu denemedik abi.
Cuma sohbetlerini çevirin.
Cuma sohbetleri yapsak.
Ama
nasıl dinlerler var ya. Sözlükte de bayağı sağlam şey arkadaşlarımız var. Hani bir şey demiyorum.
Olsun ama.
Tabii canım. Önemli
ya
olan.
Olsun tabii. Ben demin de söyledim ya. Abi hani üretip yani, tartışan. Evet ya, evet yani. Hani bu kadar böyle kendisine geleceğine sahip çıkmayan insanlar olmasındansa. Hani bir yerden başlayıp insanlar okuyarak, düşünerek, sorgulayarak neye inanıyorlarsa inansın. Yani şöyle bir iddia da bulunmayacağım artistane. Hani zaten biraz okuduktan sonra hani gerçeği de görürler. Yok abi, hani ne kadar görüyorlarsa hani. Yani şu da bazen iyi bir şeydir. Allah inancı hakikaten birçok insan için yaşamı kolaylaştıran bir şey. Ben çoğu zaman ya ulan keşke hani hiç de yitirmeseydim bunu diyorum. Yani evet, o insanlar böyle mutlu oluyorlarsa olsun artık. Ama hani işte okumaya, ülkesine sahip çıkmaya, kendisine sahip çıkmaya, kendi doğal haklarına sahip çıkmaya çalışsın bu insanlar. Sadece eğitim açısından da değil. Seçim sisteminden tutun da işte hani abi ne demek hani bu yeni kaldırıldı ya tazminat, kıdem tazminatı. Abi bunun kimse ses çıkarmıyor işte. İnsanlar ne yapıyorlarsa yapsınlar inanç bakımından ama haklarına sahip çıksınlar ya.
Yani talep eden, örgütlenebilen, herhangi bir konuda fikir sahibi olup bu fikri dile getirme alışkanlığına da sahip olan insanlar aslında bizim kurtuluşumuz. Çünkü böyle bir ortamda bu insanlardan oluşan bir toplumu istediğin gibi çiftlik yönetir gibi yönetemiyorsun. Çünkü adam sana bir şekilde sağdan, soldan, karşıdan, hangi yönden olursa olsun sana hesap soruyor. İşte bunu da...
Bireysel yöntemlerle değil de yani daha kolektif işte düşünmek, evet, gerekiyor. Yani adım bireysel çıkış yolu bulmak aslında kolay. Banka soyarsın, kurtarırsın ama hani toplu banka mı soyuyor?
Şunu çok söylemek istiyordum. Söyleyemedim. İşte sözlükteki RRR ile TRL'li Temcin ikizleri işte sürekli soru soruyorlar ve sordukları sorunun illaki bir cevabı olmalı. Bir cevap vermelisin. Çünkü merak ediyor çocuk. İşte milli eğitimin amacı da bu sorgulayan, hani bu merak eden, neden sonuç ilişkisi kurmak isteyen çocuğu alıp onu işte az önce konuşmamızın başında da kereste bahsettiğimiz haline, kereste haline getirmek. Onu işte herhangi bir neden, niçin diye sormadan sadece işte test çözmeye ve işte ne bileyim sadece televizyon izleyip işte hafta içi işe gidip hafta sonunda Taksim'e çıkmayı çok layıkıyla yerine getiren bir keresteye dönüştürme aracı milli eğitim, bence benim nazarımda bu.
Bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada konudan alakasız olacak ama Kafe Latte demiş ki bir insan hem özel okulda okuyup hem de kafa yorabilir. Evet. Bu değişmesi için de bu durumun uğraşabilir. Fakir öğrencileri de ders verebilir vesaire vesaire. Biz zaten hani evet, asla öyle, böyle bir şey söylemedik. Yok, özel okulda okuyanların olmaz, hepsi hani alakasızdır, uğraşmaz, etmez, düşünmez falan, asla böyle bir şey söylemedik.
Öyle bir şey sanki çok mu şey?
Şey mi yani? Asıl tabii.
Sorun zaten devlet okulunda okuyup da bu farkındalığı yaşamayan insanlar. Yani çünkü asıl sıkıntıyı çekenler bunlar. Bu sıkıntıyı çektikleri halde bununla ilgili bir sorgulamaya gitmeyip sistemin parçası olmaya devam ediyorlar.
Çok şöyle ifade edeyim. Hani ben bunları söylüyorum. Burslu bir şekilde özel üniversiteyi kazansaydım giderdim de. Orada da bunları söylemeye devam ederdim. Ya da yani
tabii de. İyi de
programa yine gelirdim falan. Hani zaten dediğimiz gibi yapısal bakmaya çalışıyoruz. Hani aman o hoca kötüymüş, aman bu öğrenci şöyleymiş falan filan. Mesele bu değil zaten.
Öyle bir algı oluştuysa da arkadaşlar hani yani öyle bir şey hiç evet, asla öyle bir
çok
şey
çok yüzeysel buluyorum ben o hani. Çok saçma buluyorum işte.
Gayet evet, bu sürekli eleştirimiz simgesel hani ideolojik tartışmalar var ya. Ay.
Ya içersen sigarayı
içsin. Neyse. Abi, bırakalım değil mi? Hep beraber bırakalım. Daha hep ne? Beraber değil mi? Değil mi? Değil mi?
İyi, bana bırakın. Bırakın abi. Vallahi beni zehirleme hakkınız yok arkadaşlar.
Değil mi?
Neyse abi, ne diyorduk?
Onur yani, değiliyoruz biz hep beraber burada. Değil mi Onur?
Ama nasıl direniyorum size kardeşim? Ya bireysel örneklerden, küçük örnekler üzerinden gitmemek lazım. İşte özel üniversitede okuyan budur, yok efendim devlette okuyan şöyledir. Ha özel üniversite sahibi daha fazla para verip benim hocamı, yani ben tabii işte devlet üniversitesi öğrencisiyim ama orada ben sen yok tabii de neyse, devlet üniversitesi hocasını transfer ediyor mu? Ediyor. Tamam, hoca haklı mı? Haklı. Eşyanın tabiatı gereği parası olan düdüğü çalıyor mu? Çalıyor. Yani ortada
bu
bir haksızlık.
Bu eşyanın tabiatı değil arkadaşlar.
Ya bu serbest piyasanın tabiatı. Evet. Neyse. sonuçta ama ortada bir haksızlık var mı? Var. Bu haksızlıkta özel üniversite öğrencileri bir taraf değil ki. Özel üniversitenin öğrencileri bu haksızlığın bir tarafı değil. Onlar başka bir yerdeler. Bizim burada hani taraf olarak aldığımız sistemin kendisi ve hani özel üniversitenin, hatta özel üniversitelerin sahipleri bile değil. Daha hani bu sistemin, bu koşulların oluşmasını sağlayan şey neyse, her neyse, o iktidar mı, o kamuoyu mu bilmiyorum. Biz ondan bahsediyoruz. O yüzden öğrenciler üzerine alınmasın. Hani biz de alınmayalım.
O yüzden de bir şey diyeceğim aslında. Hani ben gözlemlediğim bir şeyden dolayı söylüyorum. Yani isim de vermeyeyim. Yine korkutuyor bu mikrofon beni. Yani özel üniversitede okuyup da vakıf üniversitesinde okuyup orada burslu okuyan arkadaşlarım, hani burslu bursuz fark etmez. Hayır. Onların hayır.
Benim şey arkadaşlarım var.
Ya hayır, aldıkları eğitimi açıkçası şu anda da şey yapabiliyorum. Kıskanabiliyorum. Kıskanmayayım da böyle. Hani özleniyorum. Çünkü gerçekten hani
istedik Okan Üniversitesi falan da var hani bütün ya, özel
tamam,
üniversiteler.
Tamam, özel demeyeyim ama hakikaten bir iki tane spesifik baktım.
Devlet içinde de geçer senin dediğin şey. Yani hani atıyorum işte Kahramanmaraş Sütçü İmam'da okuyan ya da onu bırak Mimar Sinan'da okuyan, Boğaziçi'nde okuyanı da kıskanır. Hani sadece özel okullara dair bir şey değil. Yani mesela senin verdiğin örnek vardı ya, işte 2 yıllık okula gittim de okul gibi değildi falan dedin. Yani ben 2 tane üniversite gördüm yüksek öncesinde lisansta. Bir tanesi Yıldız Teknik'te Maslak kampüsüydü. Benim lisem gayet büyüktü.
Evet, ben biliyorum.
Oradan.
Maslak kampüsü.
Yıldız Teknik'in Maslak kampüsü. Diğeri de Mimar Sinan'ın Fen Edebiyat şubesi diyecektim tam da piyasalaştırma muhabbetinin üstünde. O da Beşiktaş'ta hemen sahilde. Ne denizi görüyor. Başka neyi güzel Allah aşkına?
Merkezde abi.
Hayır canım, bir kocaman bir apartmanda eğitim görüyorsun yani.
Şimdi kendi biliyorsun. Şimdi kendi daha da
kötü. Yok, yarıya ikiye bölündü. Bir kısmı devletin özel üniversiteye satıldı.
İşte şimdi şeyde Mimar Sinan Fındıklı'ya
yarısı ve bir pasajın içinde. Üstelik şöyle çok komik bir anekdot var.
Marmara iletişim aynı yani.
Kiralanırken oraya kiralanırken şey sahibi, mekan sahibi şey demiş. Çocuklar gürültü yapmasın ama demiş. Yani üniversite mekan kiralıyor böyle.
Neyse, artık son sözlerimizi toparlayalım arkadaşlar. Bitti. Son 2-3 dakikamız. Lütfen içinde kalmasın Derya.
Yok.
Valla.
Öyle işte yani.
Murat sen de son sözlerini
şey vardı, son sözünü söyleyeyim mi, ha yapayım mı ya, aslında ya şimdi aklıma geldi, ben program başında böyle kartvizde yazıp hatırlatırım söyleyeyim demiştim de, Türkiye'deki sistemde şu da var hani, bir özel okullar yani temel eğitimden başlayan, sen paran varsa kardeşim ve birçok yere kendi liseni açabiliyorsan, liseler grubunu açabiliyorsan ve kendi istediğin ideolojide insanları üretebiliyorsan, hani Türkiye'deki sistem açıklarından birisi de bu aslında, hani çok parası olan, çok para sahibi olan bir sermayedar olsan ve hani kendi isteğin doğrultusunda bir şey yapmak istiyor olsan, Türkiye'deki her şehri belli şeyler dahilinde okullar açıp o okullarda da kendi görüşüne dahil insanlar yetiştirebiliyorsun. Onun dışında da benim diyeceğim, hani Türkiye'de hakikaten üniversite bazında da çok bilimsel araştırmanın yapılmadığını ve de hani bu sistem çarkları dahilinde, ben şu anda bunu çok acı bir şekilde hissedip yaşadığımdan dolayı da yapılmayan şeye de bilim, yani şu anda yapılmayan çalışılan şeyin de
toparlarsak.
Tamam, bu kadar.
ama yani süremizi geçiyoruz.
Şey, ben toparlamak için bir şey söyleyeyim mi? Hani hayatta her şeyin ben hani gayet iyiye ve kötüye kullanabileceğini düşünüyorum. Hani eğitim sistemini biraz hani futbola benzeteceğim. Hani futbol ben hakikaten çok severim. Çok zeki adam işi olduğunu da düşünüyorum. Hani beyin ve işte el ayak koordinasyonunun hepsinin bir arada olduğu ilginç bir spor olduğunu düşünüyorum. Ve çok da keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hani bu futboldaki mafyalaşma, piyasalaşma ve hani bir sektör, endüstri kurumu haline gelmesi, buradan doğru fanatiklerin işte mafyaların, cinayetlerin vesaire vesaire haline gelmesi hali var ya. Hani piyasalaştırılan her şeyin içinin boşaltılması ve sadece sermayeye, piyasaya faydalı hale getirilmesi işi. Gayet bilinçli olarak, bunun altını çizmek istiyorum, gayet bilinçli olarak yapılıyor üniversitelerde. Yani hani kendiliğinden bir buraya varış hali değil, gayet sermayeye, piyasaya yararlı hale getiriliyor bilinçli olarak. Ve buna işte bireysel kurtuluşlar yerine toplumsal olarak dur demek, yine insanların elinde, çocuklarının geleceğine, kendi geleceğine sahip çıkmak isteyen insanların bir şekilde buna bir dur demenin yolunu bulması gerekiyor.
Kesinlikle hak veriyorum.
Vallahi kendi geleceğine sahip çıkmayan son insan artık çocukların son... da geleceğine sahip falan çıkmaz ya. Çocuktan değil, bence insan kendinden başlamalı. Hani.
Neyse hiç şimdi baba. Doğru da bir doğru da çok uzun harbiden dediği gibi. Ya ben de hani son cümle olarak yine tekrarlayacağım. Türkiye'de şu anki eğitim sistemini komple değiştirsek, en idealist bakış açısıyla her şeyi düzenlesek bile sistem değişmedikten sonra bunun bir yararı olmayacaktır. Yine daha çok belki işsiz öğrenci olacaktır, işte mezun olacaktır. Yani sistemi değiştirmemiz gerekiyor sonuç çıkıyor burada. ama işin Türkçesi bu. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Sen Onur.
Ben de yani dediğim gibi zaten birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Farklı yani çok bağımsız özerk olarak düşünmek hata olur bence. Ali amca da üretime yönelik eğitim uygulansa daha iyi olur demiş. Hani o da aslında bir yandan çözüm olmayabilir. Zaten işte yani hani üretim de yaptırmıyorsan hani hadi illaki diyelim ki üretim yapan bir ekonomiye sahip olmak istiyoruz ve hani o anlamda bir eğitim sistemimiz olsun istiyoruz. Ülkeye de üretim yaptırmıyorlar zaten. Bilmiyorum bulacağız bir yolunu bir şekilde. Biz bulamasak da hani yine işte eşyanın tabiatı gereği bana hani bu sayılara baktığımda, rakamlara baktığımda hani bu kötü gidişin sonsuza kadar bu kadar kötü gitmemesi gerekiyor gibi geliyor ama bilmiyorum sadece bir umut mu değil mi? Bilemedim.
Yani biraz uzatma imkanımız varmış. Şey mesela hiç bahsetmediğimiz bir konu köy enstitüleri yaşamış bir ülkeyiz. Biz hani köy enstitüleri gerçeği var mesela. Belki ya, hani ilk...
Aydınlanmaya çalışmışız biz bir ara. Ama...
Yani, kırılma noktası hani, kırılma noktası belki
edilmiş.
De o.
Yani hani halk evlere işte köy enstitüleri direkt müdahale edilmiş çünkü oradan hakikaten üreten ve sorgulayan insanlar çıkıyordu. Yani çok hani bugünkü örnekleri belli. Sanatçıdan tutun da hani iktisatçıya kadar hani o dönemin ortaya koyduğu insanların nasıl insanlar olduğu gayet ortada. Hala işte şu gün belli bir yaş üstü ses çıkaran ve hani ülkesine bir duyarlılık gösteren insanlar varsa hep o dönemin çocukları ona da küt diye müdahale etmişler. Hala da müdahale ediyorlar. Yani işte hani bu noktada şeye karar vermek lazım. Hani ben birey olarak hani başımın çaresine mi bakacağım? Yoksa arkadaş hani birazcık bu vicdanıma ya da hani insan olmanın gerektirdiği şekilde toplumsal bir biçimde bu işi çözmeye mi uğraşacağım? Buna karar vermek gerekiyor.
Aslında bir de orada şöyle bir şey var. Hani tamam doğru söylüyorsun ama bir yandan da şöyle bir anlam çıkıyor ki o da yanlış. Hani sanki herhangi bir konuda konuştuğunda, düşündüğünde hani bireysel olarak sonunu hazırlayacakmışsın gibi de bir mantık hatası çıkıyor ortaya. Yani eğer ülke sorunlarıyla ilgili konuşursan, kafa yorarsan, talepte bulunursan kendin yanacaksın, biteceksin gibi bir hani aslında bu da
işte
düşünmemiz istenen evet. Şey. Ben burada şunu tekrarlamak istiyorum. Yani sistem kendini yeniden okullarda eğitimle üretiyor. Yeniden üretme tesisi, kendini yenileme ve üretime hazır verme tesisi ve hani bu anlamda
işte o üretimin niteliği çok önemli Onur. Hani üretim ama nasıl bir üretim?
Hayır işte demek istediğim anlamadınız. Ben tekrar ediyorum. Hani sistem yani kendini okullarda üretiyoruz.
Hani Ali amca da hani üretime dayalı ya ona da
sistem var. Kendisini okulda üretiyor. Yani sen hadi kardeşim eğitim sistemini değiştiriyoruz dediğinde sistem sana bir ne oluyoruz? Burası benim ben burada seni istediğim gibi şekillendiriyorum diyor. Yani işte o yüzden hani sistemi değiştirmezsen okulları da değiştiremiyorsun, eğitimi de değiştiremiyorsun. İkisi birbirinin hani biri baba biri oğul falan gibi bir şey.
Evet.
Böyle bağlantıları var.
Ya biz bu arada yayını uzatacağız diye illa biraz. Bu konudan konuşmak zorunda değiliz. Hazırsa son sözlerimizi söylemişken bence hani şu an biz dinleyenlerden gelecek haftaki programımıza dair konu önerileri isteyebiliriz.
Evet bu arada üçüncü bir cevap vereyim ben şuna. Ali Bey demişler ki ya kastım kapitalizm içinde kalarak üretime yönelik bir eğitim. Hiç olmazsa yığılmalar önlenir üniversite kapılarında. O anlamda 44 milyon insan 28 yaşın altında nüfusa sahip bir ülkede yaşıyoruz. Yani ülkenin yarısı pardon demiş 34 milyon olarak düzeltmiş. Yani hani bunun sağlanması için sektörle bir kere iç içe olması yani birlikte yürümesi lazım üniversitenin üniversitelerin yani onun sağlanması lazım. Bu da biraz üniversitelerin de hani parasal anlamda da özelliği ile olabilecek bir şey. Eğer üniversiteler gerçek anlamda biraz özerk olursa, maddi anlamda da bu yönde işte sektörle çok daha kolay bir şekilde dayanışma içine girebilir. İşte gerekli insan gücünü oralara verebilir diye düşünüyorum. Değil mi?
Evet.
Böyle bir evetle şey yaptık. Sen ne diyorsun?
Diyorum ki ben yoruldum ya.
Bak ya bak. Gelecek haftaki konumuzu şey yapalım.
Şunu okuruz mu arkadaşlar?
Evet okuduk.
Evet ben de çok ona bir
Prozac için biz ninni mi söylüyoruz? Masal mı anlatıyoruz oğlum burada?
Prozac bence ayılamamış hala. O dünün etkisinden çıkamamış.
Prozac dün gece en son ben bir 35'lik rakıyı fondip şişeden evet, fondip yaparken hatırlıyorum.
Evet evet yani ben
neyse,
hakikaten
neyse boş verin boş verin boş verin. Neyse abi.
Yani Allah Allah Çağatay'cığım tamam ciddi kısmını eğitim kısmındaki son sözlerimizde söyledik. İlla böyle ciddi ciddi bitirmek zorunda değiliz programı.
Değiliz de harbiden ben de garipsedim yani dinlenmesi çok keyifli. İçeriğini bir yana bırakalım. İçeriğini bir yana bırakalım. Tınısı ninni gibi huzurlu geliyor insana. Biz masal anlatmıyoruz. Prozac. Yani masal anlatmıyoruz. İçeriğini de bir yana bırakma ayrıca.
Ne yapacağımızla ilgili bir şey var
evet,
mı?
Şey gelmiş. Gelecek konu gençlik olsun demiş. Ali Bey tabii.
Yani vallahi yani, ben 3 program sonra herhalde bir yere iltica talebinde falan ya da kaçacağım hani gençlik üzerine ne konuşuruz?
Buradan da bir türban önerisi var. Haftaya türban konuşalım.
Türban
yani 3 saat bence fazla türban için.
Aslında keşke türbanlı bir arkadaş alsak yayına.
Evet olabilir ya.
Olabilir bence de. Benim kafamdaki türban hani tartışması ya siz 3 saat tartışılabileceğini düşünüyor musunuz türbanın?
13 saatte tartışılabileceğini.
Evet ya çok bayağı tartışılır.
Abi yani. Şu telefonları niye kısmıyorsun?
Tartışırız.
O zaman öyle bir ayarlama yapabiliriz. Yine başka öneri de var mı tabii? Ne?
Beşiktaş Galatasaray 1-0 gelmiş.
Bu arada.
Ali amcanın Beşiktaş olduğunu da öğrendik. Öyle Beşiktaş. Daha bir sevdik kendisini. Bu arada bir öneri daha var burada. Medyanın tek sesliliği olabilir mi?
O da olabilir. Vallahi evet, gayet de güzel bir konu. Bunları arkadaşlar hani Sorberi'nin sayfasında bizim program sayfamıza da yazarsanız hani bizler belki unuturuz. Hani unutmayız da orada belge niteliğinde kalırsa bunlar seviniriz. Çok seviniriz. Veya işte sözlükte de pazar sohbetleri başlığına eğer yazarsanız da olabilir. Değil mi?
Evet. Evet.
Bu arada hani ufak yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum ben. Programı takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Pazar sohbetleri linkine tıklıyorsunuz. Sorbir'de şu anda On Air sayfasında. Orada programı takip et butonu var. Ona tıkladığınızda biz yayına başladığımızda sizin sözlük hesabınıza hemen bir mesaj geliyor, uyarı geliyor.
Bu arada bir arkadaş demiş ki TÜBA'nı niye tartışıyorsunuz? Zaten yeterince gündemde ve tartışılıyor. Haklı olabilir aslında. Çünkü hani bizim programımızın iddiası biraz da böyle hani kenarda köşede kalmış konular ya. Hani, o yönden haklı olabilir. Bir tane başka öneri var. 60'lardan bu yana devrim mücadelesi olsun. Başka bir öneri cin ruhiye ile türbanı tartışın olmuş. Bir öneri de futbol tartışın.
Futbol olabilir. Neden
vallahi
olmasın?
Ben de çok keyif alırım futbol tartışmakta.
Ben vallahi çok susarım herhalde o noktada. İnternet önerisi ya. Geldi buradan. İnternet dedi.
İnternet olabilir evet. Murat da konuşsun arada.
Ya Murat Necati Murat'ı arasın. Telefonla konuşsun. Seni çok seviyoruz lan. Niye öyle diyorsun?
Yani yok. Ben gördüm Çağatay Murat'ı eziyor biraz.
Ayıp.
Canım bak. Çağatay'ın
hiçbir
şey
yapmasın. Evet. Lütfen.
Gönüllü köle üstelik. Tamam ya madem öyle ben ses çıkarmıyorum. Ya evet biz bu konuların hepsini ben önerileri sevdim. Medya güzel, futbol güzel.
Ya bunlar bir yazılsın ama Sorberi sayfasına en azından ki biz bak unutacağız.
Çağatay böyle istiyor. Yani o yüzden.
Evet, yazılı olursa lütfen çok seviniriz gerçekten. Bir parça girelim mi?
Girelim.
O zaman.
Dinleyelim.
Hemen bakalım. Şeker Anne.
Şeker Anne.
Şeker Anne'yi dinliyoruz arkadaşlar. Umay Umay'da.
Senin adın kederli anne. Sen hep şeker kokarsın. Senin adın yağmurlu cadde. Sen hep düşler kurarsın. Bizim şarkımız haritada kayıp bir şehirde. bizim şarkımız kırık kalpte vatan kız. Bizim şarkımız haritada kayıp bir şehirdir. Bizim şarkımız kırık kalp fırlatan kız. Bizim şarkımız haritada kayıp bir şehirdir. Bizim şarkımız kırık kalp fırlatan kız.
Tekrar merhabalar arkadaşlar. Pazar sohbetleri Türkiye'deki eğitim sorunu konulu programımız artık yavaş yavaş son buluyor. Gelecek haftaki program için önerileriniz tabiri caizse aktı sizlere. Çok fazla öneri geldi. Gerçekten çok sağ olun.
Çok da keyifli konular var hakikaten içinde. İnternette sansür mesela.
İnternette sansür de olabilir, evet.
Gayet güzel.
Çevre konusu geldi ama işte bilişim, bir konuk bilişim almamız lazım. Yani biraz belki ya gelecek haftaya bir konuk alalım. Yani hangi konuyu seçersek seçelim.
Futbol olursa RRR'yi alabiliriz. Bu internette sansüre Loston'un çalışmaları var biliyorsun. Onu alabiliriz.
Bu arada sen şey diyor musun artık son cümleleri bu sefer yani söylüyoruz.
Bilmiyorum, hani konuşuruz üzerine, hani ben uyarım. Şu an için net bir fikrim yok, hani şunu konuşalım bunu konuşalım.
Gece programınız var değil mi bir de? Reklamınızı yapalım.
İçme konusunda çok istekli değilim.
Ben de değilim, yok abi yok. Alkol yok abi, yeter ne olur.
Yani yapacağız bir abiri biz gece birden 3'e kadar. Ama konsept için şu anda hani alkole çok uzağız.
Ben evet, alkol yok.
Abi zaten böyle bir şeyde zorunluluk yok değil mi? Yani bir haber illa
ki hayır, yok alakası yok.
Yani bizde böyle bir heves vardı dün ama bugün
sanki. Dün gece yapmışsınız zaten.
Bunlar ama çok yani.
Neyse.
Görüşürüz diyorum ben.
Evet, son o zaman jeneriğimize giriyoruz. Arkadaşlar bu arada unuttum. Bu programın kaydı alınıyor arkadaşlar ve yine Sorbir'in sayfasından Pazar Sohbetleri bölümünde podcast olarak programa ulaşabiliyorsunuz. Geçen haftanın mesela programı kayıtlı bir şekilde var. Yaklaşık 50 megabaytlık bir dosya. 3 saatlik bizim konuşmalarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Hani
bu,
yolda.
Bu program
da olacak. Yarın eklenir. Veya bu gece. Hani eğer tabii dinlemeyenler için bak şöyle bir şey vardı falan diye bizim reklamımızı yapmak isterseniz MP3 olarak programın kaydı alınıyor. Ve işte iPod'larınızda, işte MP3 player'larınızda bunu dinleyebiliyorsunuz. Dedikten sonra çok teşekkürler hepinize. Yaklaşık durmadan bir 50 kişilik bir dinleyici kitlesiyle programı devam ettirdik. Tabii ki değişti.
Bu hakikaten çok mutlu edici bir şeydi. Evet, yani evet. Hani geçen hafta da konuşmuştuk ya, hani insanların ciddi konulara biraz daha hani keyifsiz yaklaştığı, çok ilgilenmediği gibi. Hani bize bu konuda yanılsan bir sayı oldu. Gerçi Necati gibi, Ninni gibi dinleyen arkadaşlar var mıdır bilmiyorum ama ben sevindim hakikaten sayının bu civarda olmasına.
Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Gelecek hafta tekrar aynı saatte, saat 18'de Sorbir'de. Bu sefer belki Beşiktaş'tan yaparız yayını.
Yapalım artık, evet, Beşiktaş'tan yapalım ya. Yani bugün de Beşiktaş'tan yapacaktık. Bu arada arkadaşlar, dinleyicilerin huzurunda sizlerden özür diliyorum. Bu programı bizim evde yapacaktık ama işte dün akşamki şeyden sonra bir de şunu söylemek istiyorum tekrar, her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola arkadaşlar, istemeden yanlış bir şey söylediysek, sizleri kırdıysak da üzgünüz, böyle biline.
Eyvallah diyoruz ve haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın arkadaşlar. (Gülüyor)